Merhaba, ben Samcan.
Merhaba, ben Barış.
Merhaba, ben Tuna.
Girişimci Muhabbet'in 147. bölümüne.
148. bölüm.
148. Allah'ım ya.
Canlı yayında yaptığı hataya
bak. Hoş geldin. Hata yapacak kesin de kaç diyeceği yani bir tabii, şey tabii. Oluyor. Bahis konusu.
Evet, kesinlikle tutturamadım yine. Evet, bugün bir konukla İstanbul Sanayi Mahallesi'nde Impact Hub'dayız. Merhaba Naci, nasılsın?
Merhaba.
Naci'ye bir konuk mu dedin ya?
Evet, artık konuk sayılmazsın sen.
Bir dakika, benden önce iki defa gelen oldu mu bu programa?
Hayır.
O zaman biraz... arkadaşlar 2,5 yılda bir konuklarınız başa sağlık.
Aynen, frekans böyle zaten ya.
2,5 yıl dediğin zaten 3 yıldır var podcast'ta. Ondan evet, olabilir yani.
Şu an Beyaz Şov'un Candan Erçeten'i gibiyim. Yani ara sıra çıkan
böyle demek ya.
Periyotlarla çıkan böyle program insanlar olur ya. Bu arada tabii herkese selamlar. Biraz da canlı yayın için insanları da beklemek gerekir. Belki bilmiyorum, bildirimler yeni yeni düşüyordur.
Artık bilmiyoruz. Yani canlı yayında biz artık aslında şey, kişi sayısına falan bakmadan girişiyoruz. İnsanlar
ya, umarım ama ses duyulur seviyededir ya.
Evet. Aslında o zaman ilk şey dinleyenler can, bize onun evet, onayını versinler. Evet, teyit ederlerse sevinir.
Dinleyicilerden şey alırız ya. Onunla alakalı geri bildirim alırız.
Evet, evet.
İzleyicilerimiz Tuna'nın formasyonunu görüyorsunuz zaten böyle şey.
Bilmiyorum, görüyorlar mı?
Birazdan binayı roketle Mars'a götürüyor.
Çoğu görünüyor şu an.
Şimdi daha önce birebir görmeyen arkadaşlar varsa burada bir saatlik falan bir çalışma oldu. Bu evet.
Cem Arısan'dan yorum geldi. Ses süper diyor. Güzel.
Tamam. İyi, süper.
Daha önce başka merak edilen işte Samcan'ın kaşı gerçekten o kadar kalın mı? Evet, doğru.
Saçım çok kötü ya. Kestirmem sıkıntı lazım. Yani. Hemen yarın berbere gideceğim. Çok fena haldeyim. Evet.
Evet.
Bugünün konusu ne? Niye bizi çağırdın?
Şimdi, bu kadar uğraştı size, neden yani?
Evet arkadaşlar, size teşekkür ediyorum. İlk defa para vermeden bu programa davet edildim.
İnanılmaz.
Adam bu nasıl konu, gömdü bizi direkt.
Kapat.
Bir daha.
Gömülmüş gibi hissediyorsanız özür dilerim. Çünkü
daha çok görmediğiniz bir şey diyormuşum.
Bu programa çok yakın bir takipçisiyim ve ne zaman işte Sami Can'a, Barış'a, Tuna'ya böyle biri laf çaksa ben diyorum ki ben bu adamların yanındayım. Hani kim laf çakıyorsa ona hani bir şiddet falan oluyor. O duruma ben düşmüş olmak istemem.
Ya, sen ya,
en yakındakinden
laf dinleyicilerime
bize buradan ne diye laf çakıyorlarmış ya, bize söyle bakayım. Dedikodumuzu yapmış.
Yani program mesela işte Sadık Bey vardı mesela, çok
bize bir şey mi dedi dedim. Yoksa?
İşte program arasında böyle küçük bir hani, tabii şaka yani, samimiyetinize güvendiğini biliyorum da işte sana bir ince bir mesela dürtüyor böyle.
Ben de hiçbirini
anlamıyorum.
Ben
diyorum ki bir dakika ben böyle... Ben Barış'ın yanındayım, ne oluyor?
Allah Allah.
Şimdi oradan ben olmayayım. Vallahi oradan... çok sağ olun. Yani son bölümleri dinliyorum. İşte Genomize.
Evet. Ya
da Genomize.
Genomize.
Absilon vardı. Evet. İşte Dom İstanbul'un kurucusu falan. Yani çok keyifli, inanılmazdı. Onların ardından gelmek de böyle biraz yük hissettirmiyor.
Güzel. Biz neredeyiz şu an, iyice bir evet, anlatalım.
Evet, Impact Hub'ı daha önce dinleyicilerimiz, etkinliklerimize gelenler falan filan biliyorlardır zaten. Hatta 100. bölüm partisini burada yapmıştık.
Evet, evet.
Evet, 100. bölüm partisini yaptık.
200. bölüm partisini nerede yapacaktık? Evet,
aynen, 200. bölüm partisini de burada yapabiliriz aslında. Aslında benim arkadaşım Yağız'ın açtığı bir yer. Impact Hub'da aslında ne denir? Sosyal girişimcilik odaklı
bir hazır ofis, çalışma ofisi, evet, çalışma alanı diyebiliriz.
Buradayız. Sizin de burada bir ofisiniz var. Onun duvarındayız zaten.
Evet, şu an kamera bizim duvarda duruyor. O yüzden evet, göremiyorlar. Evet. Biz de tabii tanımayanlar muhakkak vardır. Ben Naci Kahraman. Sabancı Üniversitesi'nin girişimcilik projelerini yürütüyorum. Bunlardan en önemlisi de Sukul adını verdiğimiz erken aşama teknoloji girişimlerine destek veren bir ön kuluçka hızlandırma merkezi. Artık Türkiye'de böyle terimler de tam oturmadı. Biz de çok geniş kapsamda işler yaptığımız için startup destek merkezi diyebileceğimiz programları yürütüyoruz.
Tavuk işinden çıktınız yani.
Tavuk işini bıraktık, hızlandırmaya yönelik. Daha hani formüle tarzı işlere doğru yöneldik.
Böyle mi adlandırıyoruz tavuk işi?
Böyle bir espri değil, gerçekten böyle bir şey.
Aramızda böyle bir espri oldu da böyle bazen gerçekten kuluçka merkezi deyince İnsanlar tavuk böyle tavuk yani, anlıyor da ondan dolayı. Evet.
Ki bu bence işte azımsanmayacak bir yüzdedir diye düşünüyorum. Evet. Biz kendi aramızda anlıyoruz evet, ama kuluçka deyince ilk akla gelen şey aslında tavuk yumurtadır demek, yani.
Evet, şey yani startupları doğurduğunuz yer, girişimlerin doğduğu yer aslında yani, tavuklarla alakası.
Peki yani biz seni en başında konuk ettik de şimdi de ediyoruz.
Evet.
Kaç tane değişti? Yumurta, kaç tane tavuk, neler oldu?
Evet diye. Aslında yani bu... Güzel bir soru, güzel
bir soru.
Teşekkür ederim. Buna cevap verebilirim. Şimdi ilk geldiğimde 20. bölümdeydiniz. 2015
biz
yazıydı.
Biz ne yapmıştık da sen bize para vermiştin? Onu bir açıklayın da herkes bir rahat olsun. Doğruyoruz ya. Sen niye para verdin yani?
Ben niye para verdim? Sizi çok sevdiğim için para verdim tabii ki. Ama işin resmi tarafını siz kendiniz açıklayın.
Neydi? Neden para gerçekten unuttum.
Neden para topluyordunuz?
Ya şunu almak için para topladık işte ya. Bak
şu. He, Indiegogo yapmıştık,
evet,
tamam.
Ben de bir yaptık.
Görebiliyorlar.
O zamanlar şey yoktu. Patreon yoktu.
Evet.
O yüzden. Ha, şimdi aynen. Ben onunla karıştırdım. Patreon var mıydı yok
bir,
yoktu.
Yani kayıt cihazına ihtiyacımız vardı. Çünkü telefonun içine şey bardağın içine telefon koyup öyle kayıt yapıyorduk. Gerçekten buydu yani teknolojimiz o zamanki. Daha demin şey sordun ya. Tuna yokken ne yapıyordunuz? İlk proto halimiz de oydu yani. Hani.
Hayır, Tuna diye kayıt cihazı da yokken ne yapıyordunuz? Evet, yani daha da geçmişe giden
telefon bir vardı. Bilgisayar vardı.
Telefon. Evet. 3310 işte ses kayıt özelliği falan gibi.
Taş ne kadar eski. 10 yıllık şey gibi podcast.
Yok ya. 3 bu arada tebrik de etmek istiyorum size. Sanıyorum 3. yaş gününüzü kutlamamışsınız ama 3. yılınızı doldurmuşsunuz.
Bir ara 3 oldu ama.
Yok şeyini ne zaman olduğunu bilmiyordunuz. 156. bölümde kutlarız diye. Şey
156 özel olarak.
Neden 2 çarpı 3 yani o anlamda da siz aslında takvim de. Olarak 3 sene oldu.
Evet. Takvim değil, olarak taktı, aslında anladım. Mart itibariyle çünkü Mart'ta başlamıştık.
Mart mıydı, Şubat mıydı acaba?
Yok Mart. Mart itibariyle 3. yılımız oldu gerçekten. 3 yaşına girdi girişimci muhabbeti. Hı-hı. Tebrik ediyorum Barış.
Ben de kendimi tebrik ediyorum.
Çocuğun olsaydı 3 yaşında çocuğun olacaktı.
Evet ya, senin yerine daha mantıklı bir işler yapabilirdim ya. Sen de takılmak yerine.
Teşekkürler ya. Demek böyle görüyorsun.
3 evet, sene yani. Sonra böyle oluyor.
Büyük kayıp. İşte keşkelerle yaşamayacaksın diyorsun.
Ya bir seneyi bir toparlayalım ya bu podcast'ı. Böyle bir podcast değil ya bu. Ne yaptınız?
Tamam. O zaman ben buradan bir çağrı yapıyorum evet. Dinleyenlere.
Bak şimdi öyle değil mi podcast?
Adam aldı yürüyor. Meydanlara falan çağırıyorum. Evet. Öyle bir şey değil tabii ki. Bir dakika sakin olun. Benim arkadaşlar size ihtiyacım var. Bunu kim dinliyorsa, izliyorsa.
Evet, bunu interaktif yapalım.
Bu konularla ilgili olduğuna eminim. Yani bu burayı takip ediyorsa, zaman ayırıyorsa kesinlikle olgun, yetkin de bir insansınızdır diye tahmin ediyorum. Size ihtiyacım var. Ben bunu neden istedim? Yani neden Sami Can'la, Barış'la, Tuna'yla beraber olmak istedim? Dedim ki arkadaşlar, Türkiye'de girişimcilere destek vermek için ne yapabiliriz? Hı-hı. Ben bir startup destek programı yürütüyorum. Sabancı Üniversitesi. Hani reklam yapmak gibi olmasa ama Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi. İhtiyaçlara acaba cevap veremiyor muyuz? Kaçırdığımız, Türkiye'nin herhangi bir yerinde kaçırdığımız bir ihtiyaç. Kesinlikle. Bizim göremediğimiz bir şey var mı?
%100 var ama bakalım startup, bugün çıkacak mı bir şey?
Startup destek merkezlerinden ne bekliyorsunuz? Neler Türkiye'de eksik? Sabancı üzerinde kesinlikle konuşmaya gerek yok. Hatta bundan sonra belki hiç bahsetmem. Hı-hı. Ama senin sonra cevap vereceğim, sonra bahsetmeyeceğim.
Okay.
Türkiye'deki girişimcilik destek programlarını geliştirmek üzerine bir interaktif bir yayın olsun istiyorum. Sorularınızı ve hatta yorumlarınızı iletirseniz. Zaten Sami Can Barış da bu konuda yıllardır
aynen biz bence bundan kendi aramızda konuşmaya başlayalım çıkar. Yani tahminlerimizi belki kendi zamanımızda yaparken eksikleri falan düşünelim. Sen şu andan onların büyük olsa giderildiğini söylemiş olacaksın. Ondan sonra güncel şeylerden bahsederiz.
Yani eleştirerek geliştirelim.
Diye. Eleştirerek geliştirelim.
Tamam.
Çok optimist.
Şimdi senin bir sorun vardı. 2 dakika önce sordun. Yes. O 2015'ten beri ne değişti diye. Sabancı Üniversitesi School'u son kez
attı. Sen bizimle programı çektiğinde Bigi.
Evet,
TÜBİTAK biraz bahsediyordum.
İyi bir programın özelinde bir programdı. Hı-hı. O zamanlar, doğru.
Hı-hı.
Şimdi ben school'u özetlersek şöyle bir şey oldu. 60 startup'la beraber çalıştık. Bunların 45'i programı tamamlayabildi, mezun oldu.
Hı-hı.
Yaklaşık yarısı şirket ve her ay büyüyor.
Hı-hı.
Bizim baktığımız hedeflerden bir tanesi. 12 tanesi yanılmıyorsam ya da 13 kamu fonu ya da yatırım almış durumda ve 6 tanesi de yurt dışına satışlar yapıyor.
Çok
iyi. Böyle bir performans rekorumuz.
Peki bunlar hala o çatı altında sayılıyor mu? Hala burada demeyeyim de yani hala çok yakın iletişimde misiniz?
Çoğuyla yakın iletişimdeyiz diyebilirim ama bu tabii periyodik, yani ne kadar yakında çalışıyorsak o kadar daha sık görüşüyoruz. Uzaklaştıkça periyotlar 6 aya 1 yıla falan kadar uzun.
Peki hala bir destek gibi bir şey var mı? Artık bilmiyorum. Yani kesin vardır da eskisi gibi değildir büyük olasılıkla.
Tabii yani. Yeni gelen beçe, yani yeni gelen döneme döngüye daha çok olmak üzere ihtiyaç doğrultusunda, şimdi ilk zamanlar işte iş modeli, ilk müşterilerini bulalım, hı hı. Nasıl pazarlama yaparız falan konuşurken, daha sonra işte İngiltere'de pazarlama yaparken destek alabilecekleri Ekonomi Bakanlığı'nın fonları falan gibi, yani o tarafa doğru böyle giden bir yelpaze var aslında.
Gitgide sofistike oluyor işte hizmet.
Aynen öyle.
Çok iyi.
Devlet desteği almalarına yardımcı mı oluyorsunuz?
Yaptığımız işlerden bir tanesi bu.
Hı hı. Başka hangi alanlarda destek oluyorsunuz startuplara?
Aslında sorudan yola çıkarak belki bir yelpazeyi anlatmak güzel olur. Çünkü hı hı. Arkadaşlar dinleyenler de nerede eksik var onu anlaması için. Şimdi yeni kurguda 2018'le beraber aslında 3'e ayırdık school desteklerini. Bir kısmı pre-school, hani bu okul öncesi dediğiniz gibi. School ama pre-school. Bu
ya bu Türkler bu nedense bunu çok seviyorlar ya.
Ama bak Nacizler'in en başından biri.
Ha, hep
Greek
öyleydi.
School böyle bütün programlarda böyle bir isim bir
maalesef yani, isim bulma konusunda
kim
biraz
kim bu cins ya aradaki? Sen misin yoksa?
Mütevazı bir insan olduğum için bu konuda.
Okey, süper.
Şimdi erken aşama verdiğim erken aşama girişimlere de verdiğimiz destek var. Bunu bu sene kurguluyoruz ve ücretsiz. Canlı yayında bir sorun yaşıyoruz.
Basılıyoruz galiba.
Evet, ben bir hemen uyarı yapıp
biz,
geliyorum.
Bir sorun. Tamam,
kafanda gün çıkarmayın.
Sen yokken biz konuşalım.
Devam. Aynen aynen. Kesinlikle canlı yayın durmaz.
Preschool, aslında preschool demek doğru değil belki ama işte ön kuluçka diyelim. Bu şu an çalışmanı tamamlamak üzereyiz. Henüz yani aslında
o yeni bir program gibi
beta,
bir şey mi?
Yani betası açık ama hani şu an davet edeceğim kadar olgun olmayabilir, o yüzden söylemeyeyim. Bu dijital bir kuluçka programı aslında. Tamamen
fiziksel
ücretsiz.
Ortama gelmeye gerek
ücretsiz,
yok.
Ücretsiz, zaman mekan bağımsız bir program. Burada
Anadolu'dan da biri katılabilir mesela.
Aynen öyle. Bir online bir eğitim programına girecek isteyen adaylar. Burada işte lise seviyesinden bile aslında adaylar alabiliriz.
Şeyi kopyaladınız yani Y Combinator'ın. Direkt böyle şey yapayım.
Yok ya, bu alakası.
Y Combinator Startup School'u kopyaladınız.
Hem evet hem hayır. Yani çünkü evet. Aynı amaca...
Yok bu arada şaka yapıyorum. Gerçekten ihtiyaç olan bir şey. Evet güzel yani.
Şimdi burada
fiziksel 8, olarak olması zor olabiliyor çünkü.
8 modüllük bir eğitim programı var ve onu tamamladıklarında yani bir video serileri var. Okumaları gereken bir takım kaynaklar var vesaire. Ama istediğimiz şey şu. Programı bitirdiklerinde yani 4 çıktı. Bu artı baz alabilir. 4 çıktı bekliyoruz aslında. Bir tanesi bir yatırımcı sunumu olsun. İşte iş modeli kanvasını olsun. Bir tane müşteriden letter of intent al. Bir tane... ne diyelim, yol haritası ya da işte go to market strateji planı oluşsun. Bu dört şey oluşana kadar dijitalde kalıyor ve daha uzaktan destekle kalıyor.
Ha, o sınıfı aşması için onları
yapmak. Aynen öyle. Bunları tamamlayana kadar ücretsiz ve ama bizde nispeten daha az daha zaman yapılmış. Geçiriyor gibi bir durum var. Bunları tamamlayanları bu sefer mentorluk ve birebir tanıştırmalar ve işte referans olabileceğimiz tarafa girmesi için bunları sağlaması, bize göstermesi gerekiyor. İkinci aşama işte bunları sağlayan gruptaki yeni şirketleşmiş, işte tek tük bir şeyler satmaya başlamış gruba belki ona school diyebiliriz artık. Orada yine daha önce de yaptığımız gibi 10 startup seçiyoruz. Daha birebir çalışıyoruz. Hani yatırımcıya da hazırlıyoruz. Finansallarını anlamaya çalışıyoruz. Nasıl işte para kazanır bu iş? Nasıl daha güzel satarız bunu falan gibi. Bunun üzerine çalıştığımız bir mentorluk programı gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü aşamada aslında bu school'dan çıkıyor. Sabancı Üniversitesi'nin bir şirketi var. Bir yatırım şirketi. Innomed AŞ diye. Türkiye'nin ilk kurulan aslında çekirdek sermaye fonlarından biri değil. Herhalde ilki diyebiliyorum. 2006 yılında kurulmuş. Innomed AŞ.
2006. Vay be. Bu etkileyiciymiş.
Yani 10 milyonlar seviyesinde bir yatırım yapmış ilk kurulduğunda. Üniversitedeki teknolojileri şirketleştirmek için.
Okey. Teknoloji transfer mantığıdır.
Aynen öyle. Şimdi hatta bütün üniversiteler bunları kurmaya doğru yavaş yavaş evrilecek gibi görünüyor.
Evet.
Daha ileri aşamalarda buna giriyor. Yani stratejik danışmanlık ve yatırım, yani yurt dışı yatırım ve işbirlikleri falan gibi orada stratejik danışmanlık tarafına girmiş olacaklar. Belli bir, ona belki sayı söylemek doğru olmaz ama yüz binlerce dolar üstünde ciro yapan şirketler değil.
Belli traction'ı olan işte. Aynen klasik laf.
Ya böyle bir üçe ayırmış oluruz. Belki dizi dinleyenler de hangisinde daha çok eksiklik varı bize söyleyebilirler.
Ben bu arada bayıldım programımıza. Neden? Çünkü yani ne zaman yazdın sen bizi? 3 gün önce mi yazdın? 5 gün önce mi yazdın?
Ya biz bir hafta falan. Ya
bir haftadır.
Yani 5 gün önce falan yazdım. O zamandan beri de aslında daha önce işte biz SkaleX olarak da bir rapor yazdık zaten bununla alakalı sürekli okuyorum bilmem ne falan. Arkadan aslında en son K-Works ekibiyle de yaptığımız bir böyle işte bir oturup muhabbet ettiğimiz sırada falan da aklıma gelen şeylerden birisi. Kesinlikle ÖSS sisteminin şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Startup ekosistemine uygulanması gerektiğini düşünüyorum. ÖSS sistemi dediğimde aslında çok iyi olanların böyle en üste doğru atılıp yani alttaki tabakaya belli bir baz bir eğitim vereceksin. Ama eğer gerçekten iyi olduklarını kanıtlarlarsa ve burada da iyi olmanın kıstası iyi hoş olmak değil ticari başarı. Ticari başarıyı gösterirlerse daha da fazla yatırım yapması. Yani Amerika'nın uyguladığı şey o aslında. Bir funnel dediğim şeyi uyguluyor. Bir işte tünele sokuyor. Tünelin en başındaki herkese klasik bir şeyler veriyor ama eğer sen oradan sıyrılabiliyorsan yavaş yavaş daha fazla kaynak erişimine sahip oluyorsun. Ve en sonunda o tünelin en sonunda kalıyorsan da bayağı böyle bildiğin bütün kapılar açılıyor. gibi. Mesela İsviçre'de de böyle bir model var bu arada. İsviçre'de şey bile varmış. Mesela diyeyim sen bu tarz programlarda gerçekten çok başarılı oldun. Hı. Şirket bazında vergi indirimi verebiliyor.
Başarı oranına Kanton. Göre gibi.
Şey diyor yani Barış'ın şirketi benim yaptığım şu şu şu startup şeylerine göre işte başarılıdır. Ben Barış'a 5 yıl boyunca sıfır kurumlar vergisi.
Abi sen de onun belki uygulamaya çalışıyorsun. Rekabeti diyorsun ki işte ben yıllık 500 bin.
Rekabete aykırı değil mi bu, nasıl bir şey böyle?
Niye ki? İşte
yani adama sen competitive advantage veriyorsun ya direkt.
Ama zaten veriyorsun.
Devlet
zaten
değil.
Ama abi, zaten veriyorsun.
Evet yani.
Spesifik bir şey veriyor
ama. Yani zaten veriyorsun. En azından böyle ver ki işime yarasın.
Tabii ki bu arada rekabete biraz yani şey geldi bana tuhaf. Şey olur kesinlikle. Bunun bir olayı vardır ama İsviçreliler zaten her şeye karşı hareket ettikleri için yıllarca el alemin parasını sakladılar. Ondan bir problem olacağını sanmıyorum. Şey
saçma bir suçlama daha geldi.
Yok hayır ama yani suçta adamlar yıllar boyunca vergi kaçılmasını sağladılar. Ne olacak şu anda?
Hala şey sağlıyorlar. Orası öyle çalışan.
Yok yani. Artık kapandı ya o kapı. Artık Bitcoin'le kaçırıyorsun. Şey
kaçıran söylüyor. Kaçıran. Şimdi, konu nereye geldi?
Ama bazı sonuçta, kelimeleri yasaklasak mı ya bu konuda?
Sonuçta, Bitcoin yasakla bak ne
bir
oluyor?
Bir Bitcoin iki titremeye tutar başlıyor. Mı? Bir de tutar mı diye. Bu tutar mı var
diye. Yok yani o zaten biz onun çok konuşulmuyor gerçekten.
Biz hiç öyle bir şeyle konuşmuyoruz.
Ama benim gerçekten ekosisteme önereceğim şeylerden bir numaralısı şey olurdu. Gerçekten tamam bir daha öncesinde de konuştuk. Daha fazla ilgi yaratmak lazım. Daha fazla insan startup
sayıyı arttırmak lazım.
Çünkü şöyle bir durum var. Şey yapamıyorsun. Mesela gidiyorsun üniversiteye. Çok iyi öğrenciler var, tamam mı? Onları seçiyorsun. Diyorsun ki git bunu, siz startup kurun. Bu çalışmıyor. Çünkü iyi öğrenciler iyi startup kuracak diye bir şey de olmuyor. Mesela adam çok tabii. Akademisyen kafasına yani gidiyor olabilir. Evet. Mesela GPA'yı çok iyi olan öğrencileri alalım. Onları startup kuruyor. Böyle bir model çalışmıyor. Yok. Ama mesela şey olabilir. Böyle Boğaziçi'nden, Sabancı'dan mezun olan iyi çocuklar kafaların içinde bir yerde ben startup kurarsam da başarılı olabilirim diye bir şey düşünürlerse bence bu iyi bir şey. Bir diğer taraftan da şu, bunları yapıp başarılı olabileceğini iyice gösterenlere daha da fazla yatırım yapılması gerekiyor. Daha da fazla destek verilmesi gerekiyor ki bir yere gelsinler.
Bir de şu anda bu artık üniversitenin içine girdi. Yani, üniversite sonrasında kalmadı yani. Hı-hı. Çoğu ilginç çocuk aslında üniversite sürecindeyken bunlara giriyor. İşte belki sen o dijitalden bahsediyor. Dijital olarak aslında vereceğin eğitimi. Onlar alacak. Evet. Onlar bir şey yapmaya başlayacak. Yani oradaki adam işte aylık 10.000 TL, 5.000 TL ciro yapsa hayatı değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek ama sırf onu yaptığı için o hevesiyle bir sonraki aşamaya geçecek. Ve o bir sonraki aşamada da işte ikinci senesinde üniversiteden mezun olmuş olacak falan. Bir bakmışsın üniversiteden yeni mezun adam ama senin için aslında üçüncü seviyeye zaten gelmiş bir adam olacak. Aynen. O da çok inanılmaz değerli olacak. Biz ne yaptık kendi hayatımızda? Üniversiteden mezun olduk. Hiçbir şey de anlamadık.
Sonra bakalım dedik.
Ondan sonra öğrendik. Öğrendikten sonra kendi kendimiz bir şeyler yapmaya çalıştık falan filan. Yani zaten inanılmaz bir zaman kaybı var. Evet. Ben o zamana kadar 3 kere denemiş olsaydım, yani başarı ya da başarısı ondan bahsetmiyorum, daha değerli bir adam olacaktım. Şimdi benim böyle potansiyelim şey oldu. Ne derler? Bir yerde kırıldı böyle. Çünkü çok geç başladım zaten. Hani ne bileyim 50'den sonra 40'tan sonra zaten bir şey yapılamıyor diye bir
ya
şey
yaparsam. Ya potansiyelin kırıldı tabii o kadar da iddialı değil. Yani 25 yaşında o kadar da geç değil ama olacak. Şeye katılıyorum yani. Çoğu üniversite eğitimine göre bir startup kurmak, batırmak, ya, Harvard'da MBA yapmaktan daha kıymetli
şöyle
olabilir.
Şöyle söyleyeyim, kesinlikle. Bizim jenerasyonumuz, bunu son yaşamış jenerasyondur muhtemelen. Biz bir şey yapacağız diye okuldan mezun olmadık. Evet. Ya. Biz bir yerde çalışacağız diye mezun olduk.
Bizden sonra bunu düzelttiler mi diyorsun?
Bence daha şey yani insanlar, ya bu arada bizim alt jenerasyonumuzla çalışmak çok zor. Çünkü böyle yani böyle inanılmaz
talepler
daha, çok talepkarlar ve böyle bu küçük dağları ben yarattım falan modunda geziyorlar ama bir yandan da daha bir şey yapma niyetindeler yani. Hani adam okuldan mezun olduğunda ben işte şey ne bileyim PwC'de çalışacağım, McKinsey'de çalışacağım diye çıkmıyor herif yani. Ben bir şey yapacağım falan diyor. Ya da o şirkete girse dahi diyor ki bu şirket zaten bir
kısa, bir süre
kısa süreliğine duracağım
ben
bir yer falan diyor.
Ben kendimi geliştireyim burada sonra zıplayayım buradan.
Aynen.
Diyor.
Ve o bence da bu daha iyi, şey. Daha iyi bir şey yani.
Yani o lazım. Evet. Kesinlikle. Ama yani mesela üniversite öğrencisiyken birinin şirket kurmasını beklemek ne kadar olasıdır? Mesela istatistik olarak.
Para kazanmak için şirket kurmaya gerek var mı? Yok. Ben hep yok. O muhabbet edildi mesela. Hani Türkiye'desin hani vergi merge ıvır zıvır. Sen kazan. Vergiyi o anda vermiyorsan çok büyük sorun olmamalı bence.
Zaten belli bir aynen, 1000 TL'ye kadar oldu. Fatura kesmene gerek yok.
Sen
galiba.
Sen Bager'in bölümünü dinledin mi? İskele 47.
Galiba hayır. Orada ben işte en son kendi bölümünü dinledim ondan sonra.
Yuhartıyor yani.
Yok şaka yani efendim. Ama yok son 10-15 bölüm falan dedim ama sanıyorum daha eski.
Bager şey, var ya 15 bölüm. Dinlemişsindir o zaman.
İskele 47 yani. Böyle bakalım. Şey Kadıköy'de bir ne arkadaşının arkadaşı. Hı hı. ortamını çağırabildiğin böyle işte ortak çalışma ortamı gibi bir yer. Bagir'in kızı 4 yaşından beri bir şeyler yapıp satıyormuş. Ve böyle kız yani şu andan böyle şey öğrenmiş. Yani stok takibi bilmem ne falan gibi şeyleri öğrenmiş.
Yani şimdi stok takibi deyince çok böyle cool gözüküyor. Yok, tabii ki stok takibi değil. Yani bir şey bittiğinde almamız gerekiyor. Demek ki önceden alalım falan. O kafa. Ama yani
stok takibi. İlla ERP sistemine koymasına gerek yok.
Temellerini öğreniyor ama.
Yani. Harika.
Bir yandan MVP'yi öğreniyor falan.
Evet,
yapalım aynen. Çıkalım satalım.
İşte müşteriyle konuşup onun derdini anlayıp ona göre ürünü değiştirmeyi. Bunlar çok önemli şeyler. Bu arada bunlar bir şirkete girdiğinde de inanılmaz değerli. Yani böyle bir gidiyorsun hiç duymamış şeyler yani. Hani bir sürü
çünkü hayatında hiç yapmamış o adam ama.
Evet.
Adam ezberci bir zihniyet.
Konuyu hani üniversitelerin ne kadar yetersiz ve gereksiz olduğuna çeksek mi emin değilim. Yani konu çok doluyum bu
aslında.
Arada.
Olay şu. Üniversiteler yetersiz, liseler yetersiz, ilkokullar yetersiz, yetersiz hepsi eğitim.
Tamam.
Sen onun üzerine kendi dijital eğitimine geliyorsun ya. O yüzden bundan bahsediyoruz aslında. Sen aslında bir kapı gösteriyorsun adama. Ben mesela şimdi benim üniversitede okuyan tanıdığım insan çocuklar var, tamam mı? Yani ne yapın? İşte şuna bir bakın. Şurada bir PDF var. Şu siteyi takip edin. Yani ben kendim eğitim seti hazırlayabilecek olsam hazırlayayım göstereyim kendi iş alanımla ilgili. Ama işte seninki gibi bir şey okusun. Sen çünkü daha genişsin ya ne olursa olsun. Yani ben adama marketing göstereceğim. Sen biraz daha olayla ilgili şey göstereceksin. Senin sayende seni okusun. Gitsin Y Combinator'ın işte startup school'una baksın falan. Böyle bir kafasında bir şeyler olsun. Yani dünyanın en aptalca fikrini bile bir uygulamaya çalışsın. Fail etsin. Ivır zıvır. Onlar daha olmaya başlayacak senin sayende.
Ya bu dijital aslında eğitim platformu, dijital kuluçka programını ayarlarken hani bu nedir? Aslında dijital kuluçka demek belki de çok doğru değil. Yani bu bir yol gösteriyor. Yani yollardan biri. En azından hani işte sana gelen abi ne yapayım diyen insanlara daha ekip arkadaşı bulurken yardımcı olabilecek bir platform. Hatta daha da öncesine gidiyorum. Fikrin de yok. Bu arada girdim. Ben söyleyeyim ya bence yani workinlot.com bu arada abi. Yani siteye girerseniz
workinlot.
Evet, sadece bizle çalışmıyorlar, başkaları da çalışıyorlar. Ama biz kendi eğitim modülümüzü oraya eklemiş olacağız.
Bak yakın ya, zamanda yapmaya gelmiş. Ben de diyordum falan.
Gerginlik.
Abi ücretsiz ama yani bu ekosistem gelişsin, size bir dahaki misafirler onun üzerinden gelen başarılı girişimler olsun istiyorum. yani linkini yazarız daha sonra. Workinlot.com da yazıyor, evet.
O sen yazsın oraya.
Şeyden başlıyor daha sorun yani sorunu bile yani sorunum var sorunumu oraya koyuyorum sonra onun üzerinden fikirler geçiyor bazıları iş oluyor bazıları proje oluyor.
Birileri o sorunu çözecek iş modeli yaratıyor.
Oradan bile başlayabiliyorsun istersen yani istersen projem var ben bunu geliştireceğimden başlıyorsun istersen.
Oradaki problemlerden birini seçiyorsun üstüne gidiyorsun.
Problemlerin üzerinde yazışıyorsun aslında arkadaşlarınla sonra oradan bir proje oluşuyor o projenin ekip arkadaşı olmak için başvurabiliyorsun falan gibi böyle
neredeyse
A'dan Z'ye bir platform. Türkiye'de yaygınlaşması için çalışıyoruz ve bizim gibi başka üniversiteler de kullanıyor bu arada. Yakında inşallah daha çok duyarsınız.
Yani bu zamanı olan yani üniversite öğrencisinin zamanı var, tamam mı? O kesin. O zamanı iyi değerlendirmek isteyen bir kısım insan var. Bir kısım nargile içiyor, bir kısım nargile içiyor. O yüzden o kısım insanlar buna girip böyle yani Facebook'ta takıldığın gibi burada takılsan 2-3 ay sonra böyle bir şeyin içine bulabilirsin kendini.
Aynen öyle.
Bir
serüvenin ya içine. Eminim çok hani yetenekli ve yaratıcı arkadaşlar olduğuna eminim yani. Biz dinleyen dinlemeyen. Ya bunların hani verimli bir yola aslında yani bir yol sunulması lazım ve bunların buluşması lazım.
Ya işte çok farklı bir yapı ya bu. Ben düşünüyorum biz üniversiteden mezun olurken işte Tuna sen bizim bir üst jenerasyonumuzsun. Evet. Ben şey diye düşünmüyordum yani ben dünyada hangi problemleri çözeceğim diye düşünmüyordum. Sen öyle düşünüyor muydun?
Ben Xbox'u ne kadar hızlı alabileceğim falan diye düşünüyorum.
Evet yani ne maaş alacağız falan filan diye düşünüyorum ve böyle bir grup var işte en son garaj ekibinin Boğaziçi'ndeki etkinliğinde Boğaziçi'nden mezun işte böyle bayağı da sağlam McKinsey bilmem falan filan diye bir kariyeri olan bir arkadaşla beraber gittik. Çocuk şey dedi yani dedi böyle bir şirketin şirketler grubunun startupların Boğaziçi'nin ortasında bir şey yapması ve Boğaziçi öğrencilerinin de buna ilgi duyuyor olması çok ilginç çünkü Garanti Bankası gelirdi ve biz böyle kafamızı çevirdik. Çok kötü bir yerdi çünkü. Hani yani orada mı çalışacağız falan derdik. Sadece ve sadece McKinsey, Procter & Gamble falan filan konuşurduk.
Tabii.
Şu anda tamamen değişmiş durumda falan dedi mesela çocuk. Ve yani hani
bu dünyadaki
çok... Ya bu değiştiyse abi ben çok mutluyum. Hı-hı. Çünkü ben de Sabancı Üniversitesi mezunuyum ve çok eski mezunlardan değilim. Yani üniversitede ve bilmiyorum belki yani top class üniversitelerde de belki diye özetleyebilirim ama bir illüzyon var ve sanki mesela ben endüstri mühendisliği okudum ve endüstri mühendisliğinin gidebileceği sayılı şirket var. İşte Unilever, P&G, şu ve onlara git dersen başarılısın ve iyi maaş alırsın. Onlara gitmiyorsan
mahalle baskısı.
İşte bu bence kırıldı.
Tier 2 yani öyle bir illüzyon vardı. Ben bunu üniversite son sınıfta startup dünyada tanışarak dünyada başka işler de varmış ya diye.
Ama işte o mahalle baskısı şey, yani özgüvenin tam değil. Bir sürü örnek var. İyi para alanlar o şirketteler. Evet. Diğerleri iyi para almıyorlar. Doğru, hala almıyorlar. Yani hem annem bana kızacak, hem iyi para alamayacağım, hem arkadaşlarım beni şey yapacak, böyle disleyecek.
Disleyecek.
O zaman
ama yok, doğru. Şimdi günümüz kitlesine uygun bir dil.
Özellikle onu söyledim. Yani bu
Enes Baturcular bizi takip.
Bizi takip etmeyin. Pardon.
Niye etsinler abi? Bu Nargile Doturan'ı çağırıyorsun. Enes Baturcu'yu niye
Nargile Doturan'ı çağırmıyorum. Bak, ya öbür
gün zaten reklam yaptım, bir de yanlış çağrılar yaptım.
Aynen şimdi. Kitleyi bozdun.
Tamam, ben susuyorum.
3 yıllık kitle bozuldu, çatladı.
Yine kameraya bir tane şey yapacağım.
Bu arada tabii şey de büyük bir yanılgıdır. Çok para alıp mutlu mu olacaksın? Bir de öyle bir sorun var. Yani tabii, çok para veriyorsa bir şirket, yeni mezun bir adama,
emin ol.
O bildiğin köle ediyordur onu yani. Deliler gibi çalıştırıyor.
Bak mesela hiç bedava para kazanmıyoruz, çok mutluyuz.
Bedava ekmek yok.
Ama şey tek yani. Kurumsalda çalışan da Tuna hani mutlu mutsuz.
Yo, yani
herkesin bir sıkıntısı var, hiç öyle bir şey.
Evet,
herkesin
aynen.
Bir can sıkıntısı
ya var. Bu olay adam, şu. Bak,
aslında Sami Cam'ın iki yakasını da, hatta sen de öyle kurumsalını da gördü dibini. Şeyi de görüyor, startup tarafını da görüyor.
Abi bu yani işte bence şeyi göstermek lazım. Hiçbir şey siyah beyaz değil yani. Değil, sadece işte en iyi Top 500 şirkette çalışsan mutlu olursun ya da sadece startup yapmalısın. Yani ikisi de doğru değil, ikisi de yanlış değil. Yani bence seçenekleri göstermek zenginliktir. Evet. Yani hangi seçenekleri ya, gösterir
işte insanlara. Bu konuyu üzerine daha gidersek iş daha böyle fundamental, daha böyle temellere gidiyor.
Öyle, o yüzden şeye döneceğim. Senin sorduğun soruya geri döneceğim. Bence
bu arada cevap var mı bilmiyorum.
Ben göremiyorum.
Türkiye'de girişimcilik destek konusunda demek ki bir eksiklik yok. Ya oraya bağlayacağım ben aslında.
Ben başka bir eksiklik görüyorum. Facebook çok popüler değil canlı yayında.
Bizim için.
O bir eksiklik.
Ama canlı yani.
Ölen platformda şey yaptınız. Mırç yapsaydık.
Ama sürpriz bir canlı yayın olacak. Bir şey beklemeye yok.
Yani YouTube yapacağız.
Instagram'dan devam edebiliriz.
Bir diğer noktada bence hani olasılıkları arttırmak lazım dedin ya. Bence siz bir program olarak bununla alakalı ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama startupların daha fazla yurt dışına gidebilmelerini sağlayacak ve yurt dışı pazarlara odaklı şeyler yapmalarını sağlayacak yapılar oluşturması lazım. Yani burada işte
orada sizinkilerle sanki Londra'ya falan gidiyor, öyle bir muhabbet oturuyorum.
Evet, biz her sene bir yurt dışı kampımız oluyor. En azından yani hani bir haftalık bir kamp oluyor. Hani gidip bir haftada yatırım alamazsın ama oradaki aktörleri ve piyasayı tanımak adına
birazcık vizyon.
Yani 15-20 toplantı yapıyorsun. Hani oradaki teknoloji şirketi CEO'ları, yatırım şirketleri, melek yatırımcılar ya da bizim gibi hızlandırıcıların işte mesela Londra'daki hızlandırıcılara gidiyoruz falan gibi. Yani bir kesinlikle bir lokal hakkında bir bilgin oluyor.
Evet. O değerli yani bayağı.
Onunla alakalı hatta böyle işte hedefler koyacaksın, zorla toplantılar ayarlayacaksın, konfor alanının dışına çıkartacaksın ve böyle doğrudan mesela Amerika bence bir şey de değil, Avrupa falan da değil. Avrupa'nın ben doğru bir pazar olduğunu düşünmüyorum. Hem Türklerin orada negatif bir imajı var. Sen gidip Türk olarak bir şey yapmaya çalıştığında ne bioinformatik işi mi yaptınız?
Ve Türk
Türkiye orası şeyle mi deveyle mi geldiniz falan diye sordukları için yani şey yap, gerçekten hala oluyor şeyler. Ama Amerika'ya gittiğinde hem öyle Türklere karşı çok büyük bir şeyleri yok. Bilmiyorlar Türk.
Peki abi olaya tersten yaklaşayım. Madem Avrupa'da Türklerin bilinirliği yanlış, bunları düzeltmek için de aslında o insanların daha çok gitmesi gerekmiyor mu? Yani gidip bir Türk olarak başarılı bir teknoloji şirketi kurdum.
Şöyle, eğer sen gidip şey yaparsan, Avrupa'da bir şirket kurarsan, Avrupalılar yine çok, yani öncelikle çok zor, yapamadığı elinden geleni yaparlar. Amerika'da yaptığın zaman daha çok ses getiriyor.
Ya daha hızlı büyürsün anlamında.
Hem daha başarılı olursun, hem de Avrupalılar inanılmaz kıskanıyorlar Amerikalıları her konuda teknolojiyle alakalı. Ondan dolayı çok daha iyi olur.
Bu arada Avrupa'ya göre iyiyiz ya sanki. Yani Avrupa'da bazı girişimcilik ekosistemleri var. İşte Londra, Paris, Berlin, Barcelona falan. Onun dışında Doğu Avrupa'ya baktığımızda bence bayağı iyiyiz. Ben mesela geçen sefer İtalya'ya
Paris'i,
gittim. Startup yeni konuşuluyor falan gibi.
Paris'i bile sayma. Paris'te bir şey yok. Daha yeni.
Yeni yani, yeni şeyler oluyor belki.
Londra var.
Orada çok
Berlin,
eski dünyalar.
Londra, Berlin yarışıyor.
Berlin, Stockholm var. En iyisi Stockholm. En dolusu Londra. Şu anda ucuz olduğu için Berlin'e de bayağı bir akan var. Ondan sonra en büyük ve en iyi ekosistem yine İstanbul bu arada.
Ben de onu sanıyorum.
Yani şey, çünkü İspanyollarla İtalyanlar zaten ve Yunanlar hiçbir şey yapmadıkları için hayatları boyunca ve de yapmayacakları için zaten.
Bugün hangi milletleri gömdük programımızda?
İş böyle hayır, hayır. Milliyetçi bir podcast'a dönüştü.
Scalex'teki ortaklarımızdan birisi Alper, o işte hem ya İtalya ile çok yakın çalışıyor ve
çok şey zayıf olduğunu düşünüyorum ben girişimci.
Yani İtalya senin. İtalya 1900'den böyle 1960'a kadar falan ya bayağı bildiğimiz bir sürü şeyi bunlar bulmuşlar. Ben bilmiyordum. Mesela Dinamo bilmem ne falan. Dinamo İtalya'da bir yermiş falan filan. Hani ve sonra adamlar bildiğin yatmışlar yani. Hani, tamam, abi yapacağımızı yaptık ve bırakalım falan moduna
varmışlar. Dünya yapacağımızı yaptık.
Ondan dolayı İspanyollarda da benzer bir şey var. Yani adamların hiçbir öyle bir hırsı, eforu, enerjisi falan filan yok ki çok dangalakçı bir şey. Bir milyar tane adam İspanyolca konuşuyor. Deli gibi pazarları var aslında. Evet. Sadece o
pazar. Doğal bir pazar var adamın.
Evet evet.
Ya yani bu yani iklimsel bir şey mi yoksa devlet ne kadar sosyal devlet olursa o kadar girişimcilik gevşiyor mu? Bir orantı var mı sence?
İsveç'te delicesine girişimcilik var ama işte ters tabanlı.
Ama aynı zamanda sosyal bir devlet diyorsun.
Evet. Evet. Yani. Bence ama demek tabii doğru bir şey yok. İklimin doğru kombinasyonuyla sosyal devletin bir şey olabilir.
Çarpan etkisi olabilir mi acaba? Belki?
Yani zaten rahat burası ve başlarında plaja gitmek varken
evet, ya ben öyle bir şey olduğuna inanıyorum ama tabii Stockholm'de devlet her şeyi vermesine rağmen hala hani bayağı evet. Girişim teknoloji şirketi çıkıyorsa doğru bir
yani ondan her neyse
hipotez olmayacak.
Şeye döneyim. Bence kesinlikle Amerikan pazarına gitmeyle alakalı bir çalışma olması lazım.
Bir de böyle odaklanmak bence iyi fikir. Yani dünyaya açıl deyince çok geniş kalıyor. Endonezya'ya mı açılayım falan
tabii,
diyorsun.
Tabii evet. Tabii. Yani evet. Global Amerika bir şirket olacağım. Nereden başlayacaksın? Yani hangi, hani global, hangi dildesin ki? Yani?
Ya, emin ol global olmak istemezsin.
Türkçesi var Amerika'da. Sadece global şirket olacak falan. Nasıl
şimdi,
olacaksın?
Şimdi global bir şirket olacağım dediğinde bana bir şey örneği çıkartın mesela. Sadece Avrupa ülkelerine satmış. Ve global olan bir şey söyleyeyim mesela.
Sen diyorsun ki Amerika satmadan global olamazsın. Yani. Buraya bağlı.
Kesinlikle yani. Öyle. Şimdi Barış kaldı böyle. Carrefour var. Carrefour. Düşünmene gerek yok. Carrefour var. Carrefour.
Hayır hayır. Ben onu karşılık olsun diye söylemiyorum. Şok. Sadece şunu
BİM şok.
BİM ama yani global olmasa gerek yok ya. Türkiye yeterince şey yaptı.
70 bin 7 bin tane şok.
Sadece şunu diyorum yani aslında tamam market olarak en kolay girebildiğin en güzel görünen Amerika en işte
hiç kolay değil bu arada çok zor.
Diğerlerinden daha kolay bence Avrupa'dan daha kolay ona eminim de. Hı-hı. Şimdi şöyle şeyler de var ama senin yatkınlığınla ilgili de bir şey var yani illaki herkes Amerika'ya göndereceksin diye bir şey yok. Adam yani ne bileyim liseyi Güney Asya'da Güneydoğu Asya'da okumuştur tamam mı adamın orada kontakları vardır. O adam öyle bir açılır ki Endonezya'ya mesela. Senin Amerika'yı onu tabii, açacağından tabii, daha iyidir. Yani şunu yani. Demek istiyorum. Sen yeter ki bir yere odaklan. Git evet. İlla Amerika ya da global abi her yer falan diye bir şey yok. Git Endonezya abi. Endonezya gibi bir şey çözebilirsin hala ya. Bir Türk olarak. Doğru. O sıkıntı
biliyorsan,
değil.
Biliyorsan ya orayı tanıyorsan.
Aynen öyle.
Ya da tanıyanı tanıyorsan. Evet. Yani bu da bir.
Kendi gücünün farkında olmalısın. Yani biz şimdi genelimiz nasıl? Hani hiçbir yurt dışı alakamız yok. Hiç kimse yurt dışında değil ailemizden.
Nasıl ya sen Fransız dilimiz... değil misin?
Evet, ben Fransızım. Takma ismim Barış. Aslında böyle Barış.
Barış.
Yani.
Barış.
Böyle adam kendini tanırsa daha iyi gidebilir yani. Amerika bence default. Yani hiçbir şey mi yok ilginç hayatında? Hiç böyle ekstrem mi yok? Amerika'ya git o
zaman. Hiç tanıdığın yoksa Amerika'da bir şey bulabilirsin. Abi yani. Bilmiyorum bunu formüle etmek kolay mı ya? Şimdi herkes Amerika'ya gidiyorsa orada başarılı olmak da daha zor. Yani bir yüzde başarı zor gibi oluyor.
Satırıyor. Ama mesela canım, Amerika çok...
Pakistan'da hiç kimseyi tanımıyorsan Pakistan'da nasıl açılacaksın yani? Oradan işte birini bulup tanımayıp çok güvenmen lazım.
Olay şununla alakalı. Pazarın geçirgenliğiyle alakalı. Amerikan pazarı çok geçirgen bir pazar olduğu için herkes gidiyor orada. Kimse Amerikalı değil ki. Herkes bir yerden gelmiş.
Aynen,
herkes bir şey yapmış.
Bir Delaware şirketi kurarak başlayabilirsin.
Evet yani. Aynen. Yani o biraz yani öyle
abi,
bile başlamayın.
İki
yani.
Tane iki tane not edeyim. Biz geçen sene bu arada geçen sene işte Startup Hızlanma programımızın biri Londra turuydu. Temmuz'da yaptık. Diğeri Kasım'da Amerika'ydı. Yani bilet aldık pazar sabah. 7 kişiye San Francisco bilet aldık. Hı. Akşamında vize başvuruları iptal oldu. Ve bütün biletler yani yandı. Sonra THY'ye bir şekilde işte hatır yani bir şeyler oldu falan. Paramızı iade ettiler. O turu da Londra'ya çevirdik. Şimdi böyle bir politik durum var ya. Tabii, benim vizem vardı. Çünkü hani uzun sürede veriyorlar Amerika'da. Daha önce başvurmuştum ama yani ilk defa gidecek insanlar için yani bayağı bizim vadimizdi yani Silikon Vadisi kampı. Hatta oradaki da randevuları ayarladık falan.
Yani, kimse hiçbir şey yapamıyor ki. Seninle ilgili değil ki.
O biraz şahsi tabii yani şans.
O size Murphy gelmiş. Onlar.
Evet. Öyle bir şey oldu. Hani böyle Amerika'ya gideceğim diyorsan anda, da böyle politik ilişkilerle
emin ol şu anda her yere gitmek için öyle bir öyle. Yani Dubai'ye bile gidecek olsam
sen her türlü muhalefet edeceksin zaten sen ne desek
ben böyle bir insanım. Ama öyle gerçekten ya.
Suriye gıda teknolojileri falan gibi bir şey olmasın.
Ha, gidip Irak'ta mesela şey inşaat yap yani.
İkinci bir notumu daha ileteyim. Mesela bizim ya odaklandığım zaman kesinlikle yurt dışına açılabilecek startuplar. Yani potansiyeli yüksek olmasını bekliyoruz ki değilsin yani. Bir fırın açacaksan zaten bizim desteğimize de ihtiyacın yok da hani zaman ayırmamız gereken kısmın ne olduğunu inanıyoruz. Yani yurt dışına da açılabilecek potansiyel yüksek ama yurt dışı deyince tüm dünya satacağın anlamına gelmiyor tabii ki. Ama hani Türkiye'den güzel bir örnek çıkaralım istiyoruz. O yüzden de başvuru formlarımızı Türkçe değil İngilizce yapıyoruz. Ve bize otomatikman Türkiye'deyiz neden Türkçe başvuru değil?
Tamam işte adam kendi kendine eleniyor zaten.
Yani o bir otomatik elenme sistemi oluyor. Bu eleştirilere de göğüs germek zorunda kalıyoruz.
Evet.
Aslında bu yeni yeni yapıda da bu işte üçlü yapının aslında ilki biraz daha Türkçe de olsa okey yani.
Türkçe olmasa daha iyi.
Kendini geliştireceksin. Evet. Sonra dünya nereye giderse ya da
kendini İngilizce geliştirebiliyor olman lazım. Bak yine muhalefet yapıyorum ama.
Kendi kendine İngilizce öğrenebilirsin mi diyorsun?
Hayır. Kendini İngilizce bir şey izleyerek de geliştirebiliyor olman lazım. Onu hazırlan. Madem en sonunda ona gideceksin. Ne kadar önce o kadar iyi.
Doğru.
Şimdi tamam. Belki de. Değiştirin.
Ama bazı startup türleri de var. Adam diyor ki ben işte bir ürün geliştirdim. Ayda bana cebime 10.000 TL bırakıyor. Okey.
Startup türleri değil işte onlar. Indie. Startup değil mi? Indie startup dediğimiz.
Ben işte ona.
Sen ona destek oluyor musun? Olmuyorsun
olmuyorum.
Ki. Olmuyorum. Zaten olmamalısın bence.
Ya yine startup olabilir ama hani demek istediğim anladınız yani. İşte, bir VC falan girmez tabii ki.
Tabii canım. Ama işte sen girmiyorsun. Evet. VC zaten girmez. Kimse girmez yani. Belki annesi falan babası
sen
bir şey koyar.
Sen kendi artık sermayenle tanıdıklarınla yürütebilirsin.
Ben bu arada öyle işlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta
hiçbir
Türkiye'de
itirazım yok.
Şeyin şu anda durumun birazcık esnaflıktan oraya kaymasına uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oraya kayarsa ondan sonra onlar ikinci, üçüncü işlerinde belki startup yaparlar. Çünkü sıfırdan startup yapmak çok ütopik bir şey.
Geçen Blockstack ile alakalı çektiğimiz bölümde tam anlattığım şey aslında internet ekonomisinin de oraya doğru gitti. Yani küçük kod parçaları yazarak ve bir sürü insanın işine yarayan küçük kod parçaları yazarak daha fazla para kazanabileceğimiz bir döneme gidiyoruz bu arada.
İşte insanlar community inviter yapsın durmadan
evet,
yani.
Aynen. Şey esnaf dediğiniz şey digital esnaf diye bir olacak, şey çıkacak diyorsun. Ve evet ona dönecek yani.
Türkiye'deki zaten ekonomi %90'ını sanıyorum KOBİ ölçeğinde. Yani onları bir yere getirebilirsek belki.
Onları dijitalize edelim hep beraber. Onların belki ikinci jenerasyonları biraz daha vizyoner olacaklar. Aynen. Çünkü gerçekten o kadar vizyoner değiliz ya. Yapacak bir şey yok. Biz yıllardır bu podcast yapıyoruz. Hala kafa basmıyor yani bir şeyler.
Hala aynı şekilde yapıyoruz.
Hala burada ama doğru öyle değil mi yani? Bazı şeylerin scale'ini anlayamıyorsun ya.
Şöyle kameraya şöyle dönüp bakacağım.
Samcan'ın kafasını basmadığı hiçbir şey olamaz.
Şeye bağlayayım ya. Onunla ilgili bağla. Fikrinizi almak isterim. Sanki ben sunuyorum da siz misafir.
Evet ya çok iyi oldu
çok
böyle.
Çok iyi
devam
oldu. Ne rahatmış ya. Evet, devam et abi.
Benim ne podcast yapasım varmış demek.
Evet aynen.
Ben dedim ya vizyonumuz yok diye. Ben böyle bir şey arıyorum bu arada abi. Yani Türkiye Hayal Kurma Vakfı gibi bir şey. Yani biz girişimcilerin mesela hani uçuyor mesela. Adam diyor ki işte buradan zıplayayım Mars'a gideyim. Hani. Ben adam tutuyorum indiriyorum. Diyorum ki oğlum bak Mars'a gitmek için böyle cihazlara ihtiyacım var. Bu kadar sermaye lazım var mı falan. Şimdi bizim görevimiz bu. Geçide girişimci olduğu için uçmamasını sağlamak. Bir tutuyoruz çekiyoruz. Ama belki daha erken yaşlarda da adamın bir uçması lazım ya.
Uçmayı öğrenip şu an uçmuyor
musun? Önce bir mesela buradan ayağımı vurayım işte dünyanın öbür tarafından tünel kazmış çıkayım falan. Yani böyle bir çocuklar mesela bunları bir hayal etsin yani. Ev almayı, araba almayı hayal etmesin de hani
şimdi bu konu öyle
yani?
Bir yere
uçsun,
dokunuyor ki
uçsun
ne desem
yani mesela. İşte böyle bir hayal
peki
hayal
neden uçmuyoruz'u konuşabiliriz.
Bir şey var mı acaba?
Türkiye'de o, şey yok çünkü. Aslında Amerika'da ve Avrupa'da ve işte şimdi Çin'de de yavaş yavaş bayağı büyümeye başladı. Media Lab konsepti var. Türkiye'de böyle bir şeyler yapmaya çalıştılar ama yani olur. Çok fazla Living Lab diye bir konsept vardı mesela Avrupa'dan çıkan. Bu da şey aslında yani bir şekilde ticari bir şey kaygısı olmadan teknolojik bir şeyler üreten. Ama böyle bilimsel de değil yani hani bilimin tam teknolojiye döndüğü alanda. Mesela işte bu şeyler dronlar falan filan MIT Media Lab'den çıktı. Biraz böyle insanların rahat rahat uçabilecekleri falan bir ortam yapılması lazım. İşte mesela bu adamlar şimdi oturuyor şey için AR için lens yapmaya çalışıyorlar. Yani o arttırılmış gerçeklik lensi yapmaya çalışıyorlar. Kimse ticari olarak bunun altına girmeye çalışmaz. Çünkü şu anda bunun yapılmasına daha 20 yıl falan var.
Yapsan ne zaman satacaksın?
Aynen. Hiçbir VC de
ama birilerinde uğraşması gerekiyor
ama
ki o 20 yıl gelsin.
Uğraşması gerekiyor. Doğru. Bir yandan da bu bilimsel bir konu değil. Çünkü
o kadar
yani,
da akademisyen
evet,
ilgisini
yani çekmiyor. Akademik bir konu da değil ama bir yandan aslında bir zevkli. Oyuncak gibi bir şey. Evet ama çok da eğlenceli. Ondan bununla uğraşan insanlar oluyor. İşte bu arada bu tarz komüniteleri besleyen yapılar falan filan da olabilir. İşte mesela bu cypherpunkların 1980'lerden beri aslında uğraştığı bir şeyin çıktısı Bitcoin oldu. Yani o tarz aslında yapıların doğurulması lazım ama Türkiye evet böyle bir yer değil. Yani biz bu tarz şeyleri...
sebebi ya altyapısal mı? Zihinsel mi? Zihinsel. Yani ben şimdi, bana da zihinsel daha ağır basıyor açıkçası.
Bir şey diyeceğim. Bununla alakalı bence ya şimdi bunu söyleyeceğim ben öldüreceksiniz.
Öldürüyorlar.
Türkiye'nin
yeterli insan diyeceksin de.
Türkiye'nin böyle merkeziyetçi bir yapıyla büyük bir proje altına girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şeyin doğabilmesi için.
Sami Can politik partisine
yani çıkıyor bir zorlaya kurdu. Yani zorlaya zorlaya belki 5 yıl 10 yıl bunu yapacağız. Kafaya evet. Koyduk, sabır edeceğiz yani, ve yapacağız.
Bence diyorsun. Bunun ilk denemesi şeydi ve yanlış hayata geçirildi. Aynen. Fatih projesiydi. Fatih projesi. Çünkü Fatih projesini Türkiye'deki startuplara ve işte firmalara falan filan yaptıracaktın. Çünkü yurt dışından falan bir sürü şey.
Onu yaparken öğreneceklerdi diyorsun.
Aynen. Şimdi de yerli araba yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bence bu proje
doğru bir strateji.
Aynen, yani kesinlikle doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Şu an yerli araba yapmak inanılmaz zor. Bir de şu anda iyice zorlaşmaya başladı. Çünkü araba dediğin şey iyice kompleksleşti. Yani hani böyle kesinlikle internete bağlı olması gerekiyor. İşte ne bileyim elektronik olması gerekiyor. Yani hani
mekanik kısım azaldı.
Falan. Yani hani Tesla var, anladın mı artık? Yani hani işte böyle ne bileyim daha Skoda falan tarzı bir şey yapabilirdin. Skoda değil mi? Skoda tarzı bir şey yapabilirdin. Artık öyle bir şey değil. Yani illa böyle Tesla falan filan gibi şeylerle bir yere gelmen lazım. Bence mesela devletin desteklediği bir şeyle böyle bir proje olsa insanlar gerçekten çok daha fazla
hayal etmeye başlar. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi gibi bir şey oluyor.
Aynen
aslında.
Ama bir tek bir kurumun kuruluşun yapacağı bir şey değil. Aynen.
Ama
şey
zaten
gibi.
Orada şeyler paylaşıldı. O birazcık yani bilmiyorum. Ben tam tersi düşündüğüm için orada şey yapamadım ya. Yani orada diyor ki işte Vestal sen şunu yapacaksın. İşte Zorlu sen şunu yapacaksın. Ondan sonra işte Koç sen şunu yapacaksın diyor ya. Hani Koç mu kendini geliştirecek?
Hayır işte bak şöyle oluyor.
Koç aşağıya verecek, o aşağıdaki adam mı kendini geliştirecek?
Evet abi aynen.
Onun bunu Türkiye'deki öyle bir grup insan yapacak neticede öyle değil mi?
Aynen bir şekilde dağılıyor çünkü. Yani Koç
bir
yapamıyor.
Birazcık tepeden inme değil mi ya?
İşte abi bir şey diyeceğim. Silikon Vadisi'nin kökünde ne var?
Silikon.
Şey Silikon var ya. Vadisi nereden geliyor? Nereden? Yani hiç araştırdınız mı?
İlk tamam, çiplerden bahsediyorsun.
Evet ama ilk çiplerin doğmasının sebebi ne? Tek bir sebebi var abi. Amerika'nın uzay programı. Amerika'nın uzay programı nereden geldi? Köyde böyle takılıyorlardı. Wow, uzaya gidelim mi dediler. Hayır abi. Amerikan başkanı geldi. Dedi ki Ruslar füze yapıyor. Bize atıyor. Uzaya çıkacaklar. Hı-hı. Biz de çıkacağız tamam, dediler. Basalım. Ve hep beraber yaptılar. Ve bayağı bildiğin adamlar 20 yıl boyunca çerçop bir sürü Ar-Ge yaptılar. Tamam. Ar-Ge dediğin zaten öyle bir şey.
O zaman şöyle eleştirebilirim.
Ama odaklanarak yaptılar.
Tamam süper. Bence çok iyi örnek. Bence kesinlikle herhangi bir sektörü geliştirmek istiyorsan doğru yol bence de bu. Hı hı. Ama o döneme göre uzaya çıkmak bir ütopyaydı ya. Yani hiç olmamış, yapılmamış, inanılmaz uzak bir şeydi. Şimdi arabayla, araba yapmakla bir kere bunun yanından geçmiyorsun. İnsanları o kadar motive edemiyorsun. Hı hı. Üzerine yaptığın şey dünyada herhangi kabul gören bir şeydi. Yani Tesla'yı şu anda yapsan Tesla'dan ucuza satamayacağın için zaten işe yaramaz olacak. Yani oradaki know-how değerli olmasına rağmen output yeterli değil. Sen bana şeydi mesela... kara deliklerin içinden geçmek için Türkiye'ye çalışma yapıyordu. Yok, onu desteklerdi mesela.
O kadar şey olmasına gerek.
Bence uçmaktan kastımız uç.
Netanyahu. Netanyahu ile oğlu işte Netanyahu öldü değil mi? Yakınlarda. Ne zaman böyle bir ya işte şey. Ya adamın en son projelerinden birisi şu aslında.
Isaac Rabin mi ölmüştü? Robin.
V2X diye bir teknoloji var. Biliyorsundur belki sen. Vehicle to anything diye böyle yani. Aracın etraftaki diğer cihazlarla konuşması. Okay. Çünkü şu anda araçları aslında otonom araç yaptırmaya çalışıyorlar. Tamam. Tamam mı? Otonom araç probleminde şöyle bir şey var. Lidar diye bir şey yaptılar. Kısa mesafeli radar. Ve bu sadece belli şeyleri görebiliyor. Belli bir yere kadar görebiliyor falan filan. Ondan dolayı adamlar dedi ki...
Ariel Sharon.
Ariel Sharon'un en son projelerinden birisiydi. Böyle oğlu ve böyle İsrail'deki teknolojiyle alakalı bayağı çalışan bir ekiple beraber yaptığı şeylerden birisi. Dediler ki İsrail'de seçtikleri küçük bir şehri tamamen V2X kasabasına çevirecekler. Süper. Tamam mı? Ve bildiğin çok zor bir şey bu arada. Yani V2X dediğim böyle yoldaki Ütopik. Adamla her da şey konuşacak. Evet, senin telefonla da konuşacak. Çünkü Barış yoldan geçerken onu çarpmaması gerektiğini anlayacak.
Aynen. İşte telefona bakacak. Sana kırmızı yanıyor şu anda çünkü araba geliyor falan.
Yani hani bu tarz bütün bir şehirle konuştuğu bir yapı Ve adamlar oturdular, böyle bir şey yapacağız falan filan diye deli gibi oturup uğraştılar. Bu arada bir sürü şey fail oldu. Ha, ama ne oldu? Şu anda dünya otonom araç yapıyor. Çalışan mühendislerin %30'u İsrail'de.
Süper. Kesinlikle.
Şimdi ha, araç, araba yaparken abi gidip Skoda yapacağız diye gelirsen elbette dediğin şeye katılıyorum. Ama ya,
testa
araba,
bile yetersiz, onu diyorum ben.
İşte araba yaparken biz böyle böyle bir şey yapacağız dersen bence bütün...
Yani uçan araba yapsa yine okey, anlatabiliyor muyum? Yani bir sonraki teknoloji olmayan bir şey, bir böyle sana bir şey adım attıracak, büyük bir adım attıracak bir şey yaparsan, yani yapmaya heveslenirsen, o zaman onun amacı var. Ama şimdi geldin, Anadolu yapıyordum da şimdi Tesla yaptım. Yani Tesla iyi bayağı ama Tesla satıyor 30 bin dolara, sen satıyorsun 300 bin TL'ye. İyi. Yani öğrendik de yani... Onu demeye çalışıyorum. Yok, yoksa bunu... devletin bu işlere girmesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü para zaten orada yani. Ya o döndürüyor.
Bizim bir sonraki seviyeye çıkmak istiyorsak kesinlikle ülke olarak...
Ütopik bir şeye girişmemiz lazım.
Ya abi işte, ama bir yandan da o ütopik şeye girişmek istiyorsun da... işte ne bileyim, Kore'de, Japonya'da ilk ütopik şeylere girerekten değil yani. Hani bir yerden başlamış adamlar yani. Bir şekilde push edeceksin.
Yani ama işte, o sektör doldu. Ne Toyota ne Honda ile mi yarışacaksın yani falan. Adamlar onu yaptı. Chrysler'le yarıştı, Ford'la yarıştı. O eskide kaldı yani. Eski yarışa ortak olmaya çalışıyoruz. O yüzüyor beni. Zaten o kadar para harcanacak.
İşte, ama şöyle, bence şu anda da o yarışa girmenin bir yolu vardır yani. Hani bir şekilde araştırırsam diye.
Bir yorum var. Hı-hı. Okuyayım isterseniz. Doğukan Tüfekçi'den. Selamlar. Şirketi Amerika yerine İngiltere'de kurup tüm dünyada kullanılabilen bir SaaS çözümü global pazara sunmanın artıları ve eksileri ne olur?
Sanki soru Sami'cine gelmiş gibi. Amerika değil de İngiltere'de kurup
tüm dünyada kullanılabilecek bir SaaS çözümü global pazara sunmanın artıları ve eksileri.
Şirketi istersen Estonya'da
kur. Amerika değil İngiltere yapsam ne olur diyor. Yani.
Ama işte şöyle, bütün dünyaya dediğinde şöyle bir şey olacak. Zaten dünya zaten Amerika'dan başlıyor. A harfiyle başlıyor falan diye böyle şey. Yani evet, önce Amerika'yı satacaksın yani.
Ya şirketin nerede olduğu zaten bağımsız. Nerede olduğu, İstersen tamam, Pakistan'da kur, evet, yine Amerika'ya satacaksın.
Aynen. Pakistan'da kurarsan işte satamayabilirsin.
Adres
gözüküyor. İran'da kurarsan satamayabilirsin. Belli ülkelerde kuraman lazım. Ama istediğin yerde kur yani. Hani şey, Batı dünyasına satış yapabilen bir yer olduğu sürece olsun.
Ya bence İngiltere, özür dilerim. İngiltere'de gayet hani prestijli bir şirket adresi olarak görünüyor. Ama bize teknik soruyorsa eğer, hani vergisel avantaj soruyorsa, onun cevabı bizde yok. Evet, yok en azından. Evet, yani Amerika'da böyledir, İngiltere'de böyle, onu ben söyleyemem.
Yani Ankara anlaşması falan mı acaba?
Yani, öyle avantajlar bizden ekliyorsa bilmiyorum ama yani Amerika şirketi başarılı. Sadece Amerika, aynı şeyi Amerika şirketi olarak yapıp aynı şeyi İngiltere şirketi olarak yaptım. Farklı sonuçlar elde ettim. Böyle bir kontrollü deney iş yapma şansınız var mı?
Yok. Mümkün değil.
Bu arada şeyi, pardon abi sen
bir şey de altına bir yorumda şöyle bir şey söylemiş. Ülkenin önemi yoksa niye Türkiye'de kurmuyorsun sorusunun da.
Ülkenin önemi, evet.
Ha, bitireyim. Sorusunun da şimdilik tek cevabı yabancı yatırımcıların Amerika ve İngiltere'yi daha fazla tercih etmesi
diyor. Ya, ülke markası diye bir şey var, tamam mı? Biz yine bu...
Made in Germany.
Evet, mesela Made in Germany dediğinde ülke markası denilen şeyin çok fazla şeye etkisi var. Ülke, yani ürününü satarken bir etkisi var. Ondan sonra şirketinin yani şirketini satarken bile bir etkisi oluyor. Yani ülke riskini taşıyorsun çünkü. Mesela örnek vereyim. İki tane çok büyük ülke markasının dönüşüm projesi var dünyada. Birisi İsrail, diğeri İspanya. İsrail zaten aşikar yani. Herifler böyle 50 yıldır falan savaş içindeler. İsrail deyince aklımıza savaş çok fazla gelmiyor. Özellikle Batı dünyasının neredeyse hiç gelmiyor. Herifler şey diyor. Çok iyi siber güvenlik ürünü yapıyorlar. Böyle çok teknolojiyi bilmem neler falan filan gibi şeyler diyor.
Her gün tatbikat halinde resmen.
Evet, yani. Aynen.
Her gün savaşları.
Ve bedelli askerlik yok. Herkes eşit tabii askerlik
bir,
yapıyor.
Birkaç sene
bence yapıyorlar. Bu arada İsrail'den daha iyi bir örnek İspanya. Ya İspanya bildiğim 1970'lerin ortasına kadar, yani bunu yani biliyoruz değil mi? Faşist bir, yani bildiğim faşist, yani hani faşist gibi duran bir cumhurbaşkanı falan değil. Faşizmle yönetiliyorlarmış herifler.
Evet.
Yani hani, ve bu çok garip geliyor bana yani. Şu anda herifler dünyanın en çok turist alan 3. ya da 4. ülkesi. Hiç ben geçenlerde işte bununla alakalı bir şey okurken, aha inanmıyorum ya, gerçekten böyleymiş falan deyip Franco ne zaman öldü diye baktım. Hiç alakası yok yani. Ve yıllardır mesela aslında Baskları ve Katalanları da baskılıyor. Suprese ediyor herifler, evet. Yani baskılıyorlar.
Tutuklamadılarmış dediği şey.
Ama aynı işte yani adam. O adamların öyle bir algı yöntemi var ki sen hiçbir zaman onları böyle faşist yöntemin devamı tabii olarak canım, görmüyorsun ya da. İspanya, İspanya ne güzel
bir o zaman yani. Abi medya başarısı mıdır? Yani bizim Türkiye'de medya, ya şimdi dış medyaya mı odaklanmamız?
Bu konuya ilk girdiğimizde İngiltere Amerika muhabbetinde de onu diyecektim. Yani biz şimdi girişimciler falan filan hiç en çok önemsemediğimiz, en çok önemsediğimiz de traction, sayı, para falan filan ya. Hı-hı. En çok önemsemediğimiz de branding ya. Ben de.
Aynı şekilde Türkiye'de mi yapmış?
Yaşıma kadar brandingle alakam yoktu ama ne zamanki şeyi fark ettim. Yani en sonunda bir kullanıcının senden bir ürünü alıp rakibinden almıyor olmasının sebebi senin markan. Senin bir sürü şeyi iyi yapıp sonuçta yarattığın marka. Evet. İşte bu da aslında o ya tamamen. Şey, o markanın altında o gücün olması.
Yani. İsrail'le ben bir şey ekleyebilir miyim?
Alakalı, çok pardon tamam, şey bitireyim. İsrail'le alakalı vaka çalışmasını okudum. Bayağı dünyanın en büyük reklam ajanslarından birini böyle ve yani oradan bir adamı bildiğin koparıp böyle o ajanstan projenin başına koymuşlar ve 20 yıl çalışılmış üzerine. Yani bu da yine bizim düzeltebileceğimiz bir şey değil. Yine bu devlet nezdinde yapılması gereken bir şey. 20 yıl boyunca İsrail, bundan işte 25 yıl önce falan Amerikalı İsrailliler İsrail'le olduğunu falan söylemekten yani istemiyorlarmış. Hmm. İsrailliler üç kağıtçı falan diye biliniyormuş. İsrail'den bir şey çıkmaz falan diye biliniyormuş. Ya böyle biliniyormuş yani adamlar. İşte şey hatta 90'ların şey, 2000'lerin ortasına kadar İsrailliler çilingir mafyası ve bilmem ne falan diye biliniyormuş Amerika'da. Yani adamlar bunu değiştirmişler ve bu eforla yapılmış. Yani mesela şey diyor adam, ilk yaptıkları şeylerden birisi diasporayı bir araya getirmişler. Birbirleriyle yani devletin diaspordaki ünlü insanlarla konuşmasını falan sağlamışlar. Bunları biz düzeltemeyiz yani. Ben Samcan olarak ne kadar yani para harcayıp ne kadar efor sarf edersem sarf edeyim. Tabii canım. Bu düzelmeyecek yani.
Yani düzelmesinin yolu var. O da gücün kimde bulunduğuyla ilgili aslında. Yani kim bir araya getirecek, kim o algıyı yönetecek. Yani algı yönetimi var. Hı hı. O yönetimin ne tarafa doğru gitmesiyle ilgili yani. Başka bir yönetim gelir. Algıyı başka türlü
ya orada ayarlı. Bir şey. Yani üslubun kucaklayıcı olmasından olmamasından tut. Belli bir tane şey sayabiliriz.
Aynen, işte, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Bu tamamen gerçekten algı yönetimi. Üslubun bilmem ne hiç şey yok. İsrail 50 yıldır yani en sağ böyle şey kabul edilemeyecek sağ bir parti tarafından yönetiliyor. İsraillerin kendileri de çok memnun değil. Adamlar bildiğin bağınızın şeyi yani hani böyle Katolik
din devleti işte.
Evet evet aynen din devleti modunda yönetiliyorlar. Kimsenin de bir şey dediği yok.
Hayır ben yöneten adamların diasporayı nasıl bir araya gelmiş, şöyle bir şey var. Geçmiş ya demek istedim kucaklayıcılığı.
Bu konu çok mu politikaya kaydı ya?
Ya hayır
politika ama kaymak politika zorunda kaymak kalıyor.
Zorunda çünkü neleri iyileştireceğiz diyorsan bizim elimizde olmayan şeyler de
var. Şey birbirinden farklı, siyasi görüş değil konuştuğumuz şey. Politika başka bir şey.
Evet.
Sıkıntı değil yani.
Politika koymak ortaya bir işte vizyonun aslında yönetimdeki karşılığı biraz da. Senin kendi yönetimin altındaki kitleye yaklaşım.
Veriliyor en azından. Yani İsrail yapacağı tüm aksiyonları yapıyor. Bütün saçmalıkları yapıyor. O topraklarda. Onun dışında yani o algı bir algı ya. Hani bizim Orta Doğu'da aldığımız algı ya. Amerika'da o hiç yok. Hiç konuşulmuyor. Hiç yapılmıyor. Diyorsun ki işte cyber security. Adam yani o hükümet ona izin vermese dese ki ne cyber security'si? Biz Yahudiyiz ve bilmem neyiz. Dünyaya hakim olacağız dese. O algı da orada olmayacak. Yani adam farkında olayın. Diyor ki ben Orta Doğu'da böyle takılacağım. Siz benden korkun. Amerika'da da yatırımlar, mühendislerim güzel, akıllı adamım ben falan böyle. Yani bu tamamen taktik işte. Adam o şekilde konumlandırmış kendini. Şu anda da çalışıyor. Biz de bunun aynısını yapabiliriz çok basitçe yani.
53 dakikadayız bu arada.
Naci çok politika olduğu için evet hiç fark etmedim.
Abi şöyle
çok politika
bir
olduğu
var.
İçin değiştirmek istiyor. Evet değiştir.
Ya bir şeyleri güzele götürebiliyorsak daha çok zaman harcayalım isterim. Hı-hı. O yüzden yani böyle kısır bir konuşmaya.
Yok kısır değil. Gitmesi, ben söyleyeyim. Bu arada bir şey diyeceğim.
Buranın sorunu değil. Biz konuşuruz abi. Biz sorun değil. Ama bu toplumun her alanında bunlar konuşuluyor ve tamam abi o zaman çözüm önerinizle gelin.
Doğru.
Yani onları konuşmak daha bence.
Tamam işte zaten çözüm önerisiyle
yani biz bir şey öneriyebiliyoruz aslında ama bizim yapabileceğimiz bir şey mi kafasına soruyorsan evet biz şu anda bir şey yapamıyoruz.
Bilmiyorum belki
bu arada bir şey
abi.
Diyeceğim de yani işte ne biz de girişimci muhabbetini yapıyoruz. Hı-hı. Sus otur aşağı falan.
Tamam evet abi bu da yani bu sivil toplum kuruluşu gibi düşünebilirsin.
Aynen öyle. Evet. Bundan milyon tane olsa.
Ya bak Rütük bize ceza keserek.
Girişimci muhabbetinin.
Denetlenecek bak bunların hepsi.
Bak gerçekten bizim işte biz raporu yazarken 5 tane farklı faktörle ekosistem nasıl olur dedik. Kültür bunlardan bir numaralı şey zaten. Ve kültürde de bir tane şey girişimciliğin kabul edilmesi ve ödüllendirilmesi. Yani sen girişimciysen ve başarılıysan Bu okey, iyi bir şey diye kabul ediliyorsa toplumda, bu önemli bir şey mesela. Ondan dolayı daha fazla insanın bunu kabul etmesi gerekiyor.
Bizde gerekir, öyle mi?
İşte eskiden bu kadar değildi, artık yavaş yavaş İyiyim oraya doğru gidiyor. Yani şu anda olduğumuz yerden ileri doğru iyi gidiyoruz yani.
Hani... Tamam, şu an abi ben girişimciyim deyince akraba sohbetinde itibarlı olarak algılanıyor musunuz mesela?
Yok, o kadar da değil.
Ya çünkü hala yoksa Feridun Bitir diye bir karakter vardı ya.
Evet,
TRT 1'de.
Evet.
Hani bitti.
Evet, evet.
Öyle
hayır, hayır, ben acaba söyleyeyim, çok daha şey oldu.
Yani, i̇yi miyiz şu an? Daha iyi miyiz?
Bence yani, kesinlikle daha
kesinlikle
iyiyiz.
Daha iyiyiz eskiye göre de evet. Şu anda şey hala değiliz.
Daha,
yani.
Daha, değil.
Daha yolumuz var. Ben ama Almanya'dan falan daha iyiyiz.
Onu bilmiyorum. Öyle mi? Ama şöyle, Almanya çok şey ya.
Şöyle bir yorum geldi. Özgür Anik diye yazıyor. Sizin gibi insanlar konuşacak ki toplumda algı oluşsun.
Heh, işte evet. Bak bu önemli.
Bu niyetle konuşmak lazım.
Bir de kültürün bir diğer noktası da şu. Bilginin dağılmasıyla alakalı bir durumda var. Yani mesela girişimcilikle alakalı deneyim birikiyor toplumda. Yani işte ne bileyim mesela Barış'la biz bir startup kuruyoruz, batırıyoruz. Ondan sonra aşırı susuyoruz yani. Bir daha hiçbir şekilde bununla alakalı konuşmuyoruz. O zaman aslında ekosisteme hiçbir faydamız olmuyor. Ama işte sen bir şeyleri beceremiyorsan, yapamıyorsan, paylaşıyorsan, öğrenmeye çalışıyorsan falan.
Kolektif
falan.
Öğrenme evet. Oluyor o zaman.
Ve bunlar yani kulak doygunluğuyla bile bir sürü şey öğreniyorsan, bir yandan da işte şey düşünüyorum. Lean startup bilmem ne falan gibi hareketlerin çıkmasının sebebi bu insanlar konuşa konuşa abi bizim böyle problemlerimiz var herhalde bunu bir metodolojiyle çözmeliyiz falan deyip çıkartıyorlar. Aslında girişimci muhabbette bunu oynuyor. Yani biz bir yandan insanlar daha fazla konuşsun diye bunu yapıyoruz.
Yani bir taraftan başarısızlığın ödüllendirilmesi diye bir olay var. Bu evet. Da hiç olmayan. Evet. Şimdi başarısız olunca hiç biz konuşmayıp kabuğuna çekiliyorsun ya. Allah'ım bu kadar para kaybettim. Herkese sözler verdim. Hiçbirini tutamadım. Banka benim peşinde zaten falan oluyorsun ya. Zaten nefret ediyorsun kendinden. Hı-hı. Bildiğin şey varsa da kimseyle. Ya diyorsun ki ya ben bir şirketim vardı işte 2 yıl önce kapattım. Hey, şirketin böyle kapandı mı inanın yani böyle işsiz misin parayı öyle mi harcadın
ha, geldi Feridun diye
o zaman şey. soru şu abi şimdi bunu kesinlikle bizim kültürde bu yok yani başarısızlıklarını anlatabilen çok nadir insan var hatta yes. Fuck up nights falan de şeyler var
evet. Orada da başarılı olanlar çıkıyor falan o da acayip
ikinci turda başarılı olanlar çıkıyor en azından evet. Hoş onu da biz üniversite yapmaya çalıştık. İsim Rütü'ye takıldı üniversitede. Nasıl batırdım diye çevirmek zorunda kaldık artık. Ha, affetsinler okay. Bizi organizasyon olarak. Şimdi soru şu. Kültür buysa biz bu kültürü mü değiştirelim? Yoksa bu kültüre göre hareket mi edelim? Yani
bu kültüre göre hareket edince olmuyor işte. Bu kültür evet. Öyle ya da böyle değişecek ya. Yani.
Değişmek zorunda.
Böyle yani herkes kendi elinden gelip değiştirmeye mi çalışsın?
Ya işte gerçekten yani en mikro seviyede biz şu anda şuna emek veriyoruz ve bir karşılık beklemiyoruz ki. Yani insanlar dinlesin. İyi olumlu algılayacaklarsa algılasın diyoruz ya. Sen bunu tek başına yapacaksın. O yapacak, o yapacak, o yapacak. Bunları dinleyenler kendi kendine etraflarında yapmaya başlayacaklar. O böyle bir şey efekti
şimdi
yaratacak.
O zaman buradan aldığım sonucu ben şuna uyguluyorum. Şimdi sen mesela bir yatırımcı olarak, yatırım şirketinde çalışan bir insan olarak diyorsun ki yani kısa vadeli düşünüyorsun. 5 yıl 10 yılda bir yatırım yapacağım. Amerikan şirketi olsun o yatırım yaptığım şirket. O satılırken şey olsun falan. O zaman abi Türkiye'nin ülke itibarına çok da bir katkısı olmuyor. Yani Türk girişimci oluyor ama Amerikan şirketi oluyor. O zaman Türk şirketi olarak adam Avrupa'ya gitsin, cebelleşsin. Türk şirketi olarak Amerika'ya gitsin, satmaya çalışsın.
Dileğin son yazısını okudun
adım
mu?
Adım adım adım bunu ya yani buradan aynı sonuçtan yola çıkıyorum. Yani o, ben başarılıyım ve Türk şirketi olarak yani gideceğim oraya bir şube açacağım. Yani işte İngiltere'de şubem ama Türk şirketiyim. Diyerek başarıya ulaşmaya çalışsa, yatırım alamıyorsa da alamıyorsak da ne yapalım?
Orada bence
işte ülke Türk'ün şeyi ne kadar el veriyorsa.
Şirketindense herhangi bir yerli şirketin başındaki adamın Türk olması esas ilginç olan. Yani ben Türk'üm. Burada doğdum. Burada aldım kültürü. Amerika'da şirket kurdum. Orada başarılı oldum. İşte çobanın hikayesi gibi mesela. Yani o adam buraya şimdi geri yatırım
Türkiye
yapıyor ya.
Türkiye itibar sağlıyor mu bu?
Kesinlikle sağlıyor bence.
Evet.
Ama Türk şirketi olacağı kadar sağlamıyor tabii.
Ya o bence bak şöyle bir şey var. Bir şeyi bir anda optimuma getiremiyorsun ya. Hı-hı. İlk önce bir Türk insan gitsin ya. Çobani.
Tam kent CEO.
İşte yani Çobani işte gitti. Sonra adam kendi startup şeyini oluşturdu.
Evet, şu anda mesela Türkiye'den Amerika'ya işte proje
çocuklar gidiyor. Vizyon alıyordu.
Evet. Bu arada ben söyleyeyim. Devlet politikalarındaki yine devlete döndüm ve politikaya döndüm kusuruma bakma aslında çok yanlış yaklaşımlardan birisi de illa Türk olacak yaklaşımı.
Evet, sen milliyetçi bayraktarlık evet. Yaparak gitmek.
Şimdi neden şöyle bir durum oluyor daha demin anlattığım araba projesini sen elbette ki Türkiye'de yapacaksın çünkü o yani tamamen Türkiye'den çıkma falan yani ona efor sarf edeceksin ve böyle made in Turkey deyip böyle basacaksın falan filan ama mesela diyelim ki biz siber güvenlik firması. İsrail'in en büyük 3 tane siber güvenlik firmasının genel merkezi şu an Amerika'da. Adamlar ama hala İsrailli olarak biliniyorlar. Neden? Hı-hı. Çünkü mühendislerinin de %50'si hala İsrail'de.
Evet.
İşte check marks. Yani ne oldu? Adamlar gittiler. Çünkü müşterisi adam diyor ki yani İsrail'de yok zaten diyor ya. Yani İsrail hepsine satsam
o kesin ona bitmez mi?
Ondan adam gitmiş oraya taşımış şirketi ve yani artık tamamen şey bir Amerikalı bir firma olmuş. Neden? Bütün müşterileri orada bilmem ne falan filan. Git mesela şeye Samsung'a. Samsung'un böyle çok Amerika'daki top seviyesindeki bir sürü adam Koreli. Evet. Ama şirketin geriye kalanı tamamen Amerikan şirketin tamamı Amerikalı. Aslında yani bir Amerikalı bir şey oluşturmuşlar adamlar orada. Yani bu böyle zamanla olan bir şey. Artık İsrail'de şöyle bir şey oldu. Checkmax bilmem neden falan filan sonra. Sadece İsrail merkezli olup her şeyin İsrail'de yapan teknoloji şirketleri de çıktı. Siber güvenlik şirketleri. Yani o zamanla oluyor. Sen ülkenin bütün altyapısını, legal yapısını, işte ne bileyim yetenek havuzunu falan filan şeye göre kurdun mu ki siber güvenlik firmaları kurup yetiştirmeye yönelik kurdun mu ki burada olmasını bekliyorsun? Hayır gitsin. İşte opsiyonu en son Dilek Hürriyet'te köşe yazısında onu yazdı. Adam Ankara'dan kalkmış. Amerika'ya gitmiş. Battery Capital'dan 10 milyon dolar yatırım almışlar. Battery Capital dünyanın en büyük 3. VC'si mi? 2. VC'si mi ne? Ve adam 500 tane mühendisi Ankara'da çalıştırıyor. Ve bence en önemli olan şey şu. 500 tane mühendis şu anda Ankara'dan dünyaya satılan bir ürünü geliştirmek için çalışıyor. Aynı şey Udemy'de de geçerli. Bu adamlar çünkü oradan ayrılacaklar abi ve gidip yani kendileri bir şey kuracaklar.
Ya sen know-how'u hangi insana veriyorsun? Türk birileri o know-how'u alıyor mu? Çünkü oradaki mühendis 5 yıl sonra oradaki işinden ayrıldığında ve parası da olduğunda emin ol boş durmayacak
o adam. O zaman performans göstergesi olarak ona mı bakalım?
Bence o olması
çalışan lazım. Mühendis ya da know-how'u alan Türk.
Evet çünkü dönecek şöyle adam Amerikan kalitesinde bir şey üretiyor. Anladın mı? Ya işte mesela Mountain Blade'in Ankara'daki işte o firmanın adını unuttum çok özür dilerim. Adamların Ankara'daki ofisine gidiyorsun. Yani Pixar'ın ofisine mi gittin? Bir Hollywood şirketinin ofisine mi gittin? Belli değil. Çünkü adamların bütün müşterileri Avrupa'da ve Amerika'da. Ve adamlar o kalitede üretmek zorundalar ve öyle bir yer olmak zorunda orası. Ve ancak öyle firmalar çıktığı için daha fazla öyle firma çıkacak.
Ya bizim tek yapabileceğimiz şey zaten bunlar çıkıyor. Bak şu anki ekosistemde bile bunlar var birkaç tane olmasına rağmen. Bunlara yol açmak ya. Evet. Bu adam mühendis mi çıktı mı? Yani bu geçmişim var. Tamam ya al sana açıyorum her şeyi. Vergi de verme. Hiç de bir şey yapma. İstediğin kadar yurt dışına git gel ben ödeyeceğim. Yani abartıyorum şu anda özellikle.
Burada var yani gerçekten. Yani elinden bir şeyler yapılmaya çalışıyor.
Yeter ki şu adam ikinci işini yapsın. Onu satsın sonra üçüncü işini yapsın. Yani o adam çünkü ilginç.
Ya da satamazsın tecrübeyi paylaşsın. Yani.
Keşke
yani
o kültürde şey, otursa
da. Bu bile bir yatırım.
Bir şeyde mesela aslında senaryonun tam tersi tarafına baktığında devlet böyle şeyleri iyice tutmak için insanları sıkıştıra böyle şeyler yaptığında sonra adam şey diyor ya yeter Allah kahretsin deyip mesela ülkeden koşarak kaçıyor. Sonra da aslında o 500 mühendisi Ankara'da çalıştırabilecekken ne çalıştıracağım ya?
Ne uğraşacağım diyor.
Evet aynen bunu diyor. Bu arada bu Amerika'daki bir sürü Türk Türkiye'yi küsmüş durumda bu nedenden dolayı işte. Bu yanlış politikalardan kaynaklı olarak.
Şimdi konu kaldık. Üzerine biz konuştuk sürekli. Burada birazcık toparlayalım. Bir saati de biraz geçtik. Bir tane yorum geldi. O üzerinde durmadığımız bir konu ama söyleyeyim yine de. İrfan Şener taksi Uber konusuna değindi mi demiş. Yani yok konu bence, kaldığımız için bugün
onunla. Bence ona değinmemize hiç gerek yok ya. Gerek çok belli yani her şey. Ben bu şekilde söylüyorum. Bence
şimdi belki ama beyefendinin 1.5 milyon TL'lik taksi plakası vardı.
İstediği kadar olsun yani.
Bir yorum daha yapmış sonra. Her ne kadar Amerikan şirketi de olsa şu an ülkemizde en büyük desteğe ihtiyacı olan şirket bence Uber ve Türk çalışanları demiş. Haksız değil.
Ya görüşümüz çok belli ya orada bizim
abi gibi bir toplum. Gibi var mı sizde de mesela Uber taksi savaşında çatışması.
Bak hemen başlıklar geliyor.
Versus abi.
Abi valla adam şişliyorlar ya.
Taksiyi
artık,
tutan olur. Herkesin bir ailesinden taksici vardır diye bir sizde de öyle bir hissiyat var mı ya?
Olabilir. Büyük olsun. Yani. Umarım öyledir yani. Taksici yokken taksi tutuyorsan
çünkü ben böyle Hürri işte gazete haberlerinde yorumları okuyorum böyle işte internet sitesindeki işte benim babam hiç de öyle bir insan değil. Çok iyi bir insan falan diye yorumlar yazmışlar da.
Çünkü insanlar,
demek ki herkes ailesinden
düşünüyor. Ya bu arada yani. İşte zaten her neyse onu uzun uzun konuşuruz.
Bu konuya giriyor. Bu konuya girmeyelim.
Girmeyelim yani peki. Daha biraz önceki bundan konuyu ben bu arada fark ettirmeden bir yere getirmişim de onu da şimdi aklıma gelmiş oldu. Bizim bir programımız daha var. Enerji Odağı'nda. Ondan bahsedeyim. Enerji, temiz çevre teknolojileri ve işte bunu belki işte tarım falan diye de genişletebiliriz. Yani yenilenebilir enerji üretimi, dağıtımı odaklı bir şu an bir startup programımız var. İno Enerji diye bir Avrupalı şirketin bize bize bir bütçe desteği oldu ve bizim Türkiye'deki startupları keşfetmemizi
istiyorlar. Avrupalı bir şirket derken devlet değil de şirket.
Avrupa Birliği'nin destek verdiği bir yatırım şirketi.
Yatırım şirketi.
Avrupa'da 23 ülkede şeyleri var.
Fonları var,
evet,
dağıtıyor.
Evet, yani böyle merkezleri var. Onlardan da Türkiye'yi yöneten ekip biziz. Onlar enerji odaklı startuplar arıyor. 10 Mayıs'ta Sabancı Center'da finali olacak. Oraya şu an yani cirosu olan diyeyim en azından. Cirosu ve üst yani 100 bin ve üst.
Habibe geliyor benim aklıma.
Cirosu olan enerji odaklı startupları arıyoruz. Birinci Avrupa'ya götüreceğiz. Ya yani birinci olmasa bile aslında şu an bir o İno Enerji Yatırım Fonu'nun bir radarına girmiş oluyor en azından başlarken. Birinciler de Avrupa'ya getireceğiz. Ve işte 150 bin eurodan başlayan yatırım şey, teklifler olacak ve 35 bin euro gibi bir nakit ödül dağıtımı olacak. Aslında hani konuyu da yanlışlıkla oraya getirmişim. Biz de buradan startuplarız Avrupa'ya fonlamaya ve işte oradaki iş birliklerine.
Peki bir şey diyeceğim. Yani sen bayağı bir programdan falan bahsettin ya. Onları birazcık böyle yapı haline, yapısal bir şeye getirmek gerekirse şimdi bunlar nereden ulaşacaklar sana? Bunlardan da bahsetmen lazım. Madem bu hani hevesi veriyorsun.
Madem evet call to action'ı da yap yavrum. Buraya basın. Şuraya.
Eğer Naci'ye tıklarsanız şu anda 100 bin lira.
Naci'ye tıklamasınlar.
YouTube olsa burayı kapatırdım böyle buna tıklar. Bana
işte Barış böyle bir insan. Çok bir şey yok.
Ya en kolay mesela hiçbir şey hatırlamayan insanlar bize direkt mail atabilir. Yani ben bunu duydum. Detaylarını öğrenmek zorundaysa yeter. School, S-U-C-O-O-L, school@sabancıuniv.edu ya da school Sabancı diye Google'a search ederseniz web sitesinden de falan bulursunuz. Yani en kolay yöntem
onu
bu.
Onu bile İngilizce okuyorsun. Sucuol işte ya.
Sucuol.
Sucuol.
Sucuol. school@sabancıuniv.edu. Yani hiçbir şey hatırlamayan buraya gidebilir. İno Enerji programının kendi özel bir web sitesi var. Onu şimdi söylemek biraz zor ama powerup.inoenerji.com.
Ben o zaman ne yaparım biliyor musun? Naci yazarım Twitter'a. Evet. Naci Kahraman yazarım. Naci Kahraman seni bulurum.
Twitter'dan
sana mentionlarım. Sen bu işi ayarla Hacit derim.
Aynen. Abi ben sizi dinledim. Enerji programına giriyorum. Dijital programı hatırlayamadım. İşte school nedir falan gibi bu soruların hepsine bizzat cevap veririm ya da alakalı web sitelerine yönlendirmeleri yapabilirim tabii.
Aynen, ki bence de. Ya, Türk insanı her zaman birebir
iletişimi tercih ediyor. Bu arada aynı zamanda Slack'teyim. Sizin göreviniz çöreyim mi biraz? Ha, evet. Slack'te de beni bulabilirsin.
Cep telefonu da verir misin?
0-2-12. Twitter'dan telefonu veriyordum.
Evet. Yavaş yavaş. Yanlış yere gidiyordum. Başka bir sorun var mı Naci?
Estağfurullah.
Efendim. Başka bir sorun var mı? Sizi, bizi iyi ağırladın Naci.
Sizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Biraz önce programdan önce yemek yedik. Sami Can'a dedim ki sen Venture Capital'sin. Kendi hesabını öde.
Evet ya böyle bir şey olamaz. Bana ödeyim. Zorla kendi hesabını ödeyip geri kalanları ödedin ya.
Benim için çok iyi oldu ama.
Evet. Sizi iyi ağırladım diye düşünüyorum.
Yani. Evet çok teşekkürler ya. Hep burada bölüm yapmak istiyorum.
İzleyen dinleyenlere teşekkür edelim.
Evet, Barış'ın da kişisel blogu işsizim.blogspot.com.wordpress.org
İşsiz 30'larım.
Evet.
Bu arada, 30'da işsiz kalmak.
Evet ya gerçekten.
Yok yok Patreon yetiyor merak etme şey ödemeye sigortayı.
Ben de tam onu soracaktım podcast işten para kazanabiliyor musun?
İşte Bali'de yaşıyor 250 dolarla. Ondan sonra
kazanıydı da.
Şeyle,
podcast için buraya geliyor.
Şu anda hologramım ben aslında yani arkam deniz yani.
Girişimci Muhabbeti'nin 148. bölümünde School ekibinden Naci Kahraman'la beraberdik. Teşekkürler Naci tekrardan geldin.
Rica ederim. Çok memnun oldum.
Girişimci Muhabbeti Gümlet Medya'nın sunduğu bir podcast arkadaşlar. Gümlet Medya'nın başka podcastleri de var. Birincisi Serbest Oyun İmalatı, Anytown adlı bir oyunun yapım sürecinde Zeynep ve Orçun'un yaptığı bir podcast. Son bölümünü yayınladılar. Geçtiğimiz hafta yayına çıktı. En son bölümde de gerçekten çok güzel bir bölüm çekmişler. İşte oyun tasarım dokümanı nasıl hazırlanır? Yani oyunu tasarlarken hazırlamanız gereken doküman nasıl bir şey olmalı falan diye. Bayağı böyle hani Çek Cumhuriyeti'ne taşınlar ya sokakta yürürken falan çekmişler podcast'i. Güzel olmuş.
İyiymiş.
Ben çok baskı yaptım ondan dolayı. Diğer podcast'imiz Paraşütle Üretim Bandı. Andaç ve Eren'in sunduğu. Bu podcast'e birazcık bir ara verdik ama bu hafta bir bölüm geliyor. Burada da Andaç ve Eren aslında her hafta Türkiye'de ürün geliştirme alanında çalışan bir ekiple beraber ürün geliştirmenin sırları hakkında konuşuyorlar. Son podcastimizde Yollarda TV, Koray ve Arman.
Sen oluyor ya. Arman'ın ismini Arman yaptın. Herif Alman ya.
Tamam. Arman'ın sunduğu bir podcast. O da girişimcilikle alakalı. Böyle işte daha kısa oluyor ve YouTube odaklı bir görselini üretiyorlar, evet. YouTube'da videoları da oluyor.
Ki bugün de biz görsel
bir evet, yani bugün de biz yaptık. Diyorum. Bizi takip etmek isterseniz Facebook'tan.
Yeni yorum var. İki tane yeni yorum var.
Bizi takip edebilirsiniz. Onların iki yorumlarımızı okuyalım.
Şey mi? iTunes'dakiler.
Ekşi Sözlük'te de vardı galiba ya.
Tamam. Evet. Tamam. Ben onları okurken.
Sen onlara bakarken.
Ben Ekşi Sözlük'e bakayım. Siz iTunes'a bakın.
Ben Ekşi Sözlük'e zaten baktım bile şu anda.
Açık tamam. Zaten.
Ben her zaman Ekşi Sözlük'e bakıyorum.
Evet arkadaşlar, iTunes'dan yorum bırakabilirsiniz. iTunes değil aslında, Apple Podcast'ten yorum bırakabilirsiniz. Podcast. Onun dışında Ekşi Sözlük'ten bize yorum bırakabilirsiniz. Facebook'tan ve Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. www.girişimcimuhabbeti.com adresine girip bölümlerimize erişebilirsiniz.
Evet, şimdi patron olmak isteyenler de tabii.
Evet, ve patron olmak isteyenler de www.patreon.com/girişimcimuhabbeti adresinden bizi bulup orada 1, 5 ve 25 dolar destekte bulunabilirler. Evet.
Hangi yorum okuyalım?
Şu son ikisi galiba yeni geldi.
Tamam. O user'ı söyleyeyim mi?
Anan içeride ya.
Anan içeride şey diye bir user'dan.
Kötü bir şey değil ya bu.
Güzel arkadaşlar. İlk başlardan beri dinliyorum. Slack kanallarını da takip ediyorum baştan beri. Slack grubu büyüdükçe biraz daha deaktifleşti tabii.
Doğru.
Evet. Yalnız en başlara göre program çok yol kat etti. Teşekkür ederiz. Güzel bölümler ortaya koyuyorlar. Ama bazı konuklu bölümler cidden oldukça iyi. Aynen. Kaç bin kişi dinliyor ortalama bir bölümü merak ediyorum açıkçası. İstatistiklerimizden sorumlu olan Barış.
Bir bölümü tam emin değilim şu anda kaç olduğunu ama günlük 1000'e yaklaştık. Günlük 1000 dinlenmeye geldik. Yani 700-600'lerdeydi. Bir zıplama oldu.
Ortalama 3000 falan dinliyor.
Işte. 3000 küsur olması lazım.
Bravo, çok iyi olmuş.
Çok bölüm olduğu için dağılıyor tabii ki.
Bir de Rates'den diye bir...
Onu okumayın.
Yok yani yazılmış bir yorum okuyalım. Yani.
Neymiş ya?
Ekim, Nazım Kaya ve dropshipping konusuna hiç girmediler sanırım. Düşüncelerini duymak isterdik doğrusu.
Girelim. Allah'ım ya, geldim başımıza dert açtın.
Naci de mikrofonu kafasına koymuş oradan konuşmaya çalışıyor.
Girelim.
Ben böyle gayipten bir ses alayım.
Uzaktan birileri girelim diyor. O konuya arkadaşlar girmemeyi karar verdik ekipçe. O yüzden girmiyoruz. Beni ekip
ben
arkadaşlarım desteklediği için.
Ben oyumu girelim diye kullandım ama beni ezdiler arkadaşlar. Onu
evet, ama neyse ki ezmeye.
Ben mi ezdim? Aa.
İyi oldu.
Girelim.
Teşekkür ediyorum.
Şu anda podcast'ın ikinci bölümüne başlıyoruz. Dropshipping şöyle bir şey.
Kesin onu haftaya.
Yorumlar için teşekkür ediyoruz.
iTunes şeyde de podcast uygulamasında varsa ona siz bakın. Ben sanmıyorum.
Sen
burada
bakıyordun.
Buradan bakmak zorundayız. Telefondan bakmak.
Bir şey soracağım. Ben bir dinleyici gözümden, siz böyle programı kapatıyorsunuz sonra bir anda bir 15 dakikada uzuyor ya bu yorumlar.
Sami Can'ı alalım o yorumları.
Şey gibi en son durun geri dönüyoruz.
İşte tamam, sürprizle dolu.
Evet, çok fazla yeni yorum yok. Bir tane var işte. Yani, 2 hafta önce keyfettim. Müzik yerine dinliyorum. Artık her gün merakla bekliyorum yazmış.
Bir tane daha gelmiş en son. Çağrı Dursun'dan gelmiş. Şimdi ilk kez okuyorum. İnşallah sansürlemek gerekmemiş. Uzun süredir girişim yapmayı kovalardım ve hep bir şekilde aksaklık oluyordu. Son girişimimde de yine aynı döngüye girdiğimde tam her şeyden vazgeçip normal bir çalışan olmaya kendimi inandırmaya başlamıştım ki sizlerle tanıştım ve şu anda emin adımlarla girişimimi yapmaya devam ediyorum. Bana çok şey kazandırdınız. Umarım bir gün başarı hikayemde de konuğunuz olabilirim. Umarız öyle olur. Her şey için teşekkürler. Başarınızın devamını dilerim. Valla beni utandırdı. Çok güzel bir
inanılmaz. Çok teşekkürler şey. Gerçekten.
Teşekkür ediyoruz.
İşte istediğimiz bu ya. Kültür evet. Bu. Micro moments ya. Tam olarak bu yani. Aynen. Vay be Çağrı. İnşallah. Artık ürün neyse bir yerden Slack'ten falan bize yaz. Belki hemen bahsederiz ya bu kadar gazlı.
O zaman bu gazla biz eğlenceye gidelim.
İşte yani vizyonumuz bu kadardı.
Nargile haydi.
Tamam, herkese, hadi kapatalım o zaman.
O zaman.
Haftaya yine konuklu bir bölüm olacak. Kim bilir nerede olacak.
Evet. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Bye bye.
Bye bye.